Hayırlı akşamlar A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün
İnşallah.
Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Ama öncelikli olarak Onur Hocam'ın herhalde bize aktaracağı bir şeyler var, onunla başlayalım
Estağfurullah,
isterseniz.
benim değil de genel bir müjde haberi elhamdülillah. Bu çok güzel bir haber. İki gündür hocamız röportajlarda da yayınlıyor. Artık İngiltere'de başkenti Londra'nın merkezindeki böyle tarihi öneme sahip olan otobüslerde, iki katlı otobüslerde Allah vardır yazıyor maşallah. Bu tabii hocamızın çalışmalarının bir eseri, hocamızın gayretinin bir eseri. Elhamdülillah bu çok mutlu bir müjde haberi. Ben bunu mesela dün de konferansımız vardı, konferansı da anlattım. Her gittiğim yerde anlatıyorum, internette de paylaşıyorum. Çok çok güzel ve müjdeli bir haber inşallah. Şimdi onun bir kısa videosunu gösterelim. Ondan sonra devam edelim. Burası Londra'nın merkezi. Bakın bu iki katlı otobüsler de hani oranın böyle yıllardır olan önemli otobüslerinden ve orada gördüğünüz gibi ilanı var. Şimdi ilanı tekrar şöyle getirelim. Biraz geri saralım. Üstüne tam ne yazdığını da anlatalım. Evet. Şöyle biraz. Evet. Maşallah. Burada şöyle yazıyor. Modern bilim ispat etmiş, göstermiştir ki Allah vardır diyor. Elhamdülillah.
Bu da benim Allah'ın var olduğunu gösteriyor inşallah.
Evet,
Allah
sağ
vardır.
tarafta da hocamızın resmi, sol tarafta da yaratılış atlası maşallah. Bu çok güzel bir haber, çok güzel bir ilan. Çünkü bundan 2 yıl önce Richard Dawkins ve ekibi tam bunun karşısında haşa Allah'ın olmadığını belirten ilanlar vermişlerdi ve bununla övünüyorlardı. Haber olmuştu, konu olmuştu. Ama bugün Allah artık inayetiyle, Hadi ismiyle İnsanlar artık Allah'ın var olduğunu belirten ilanın koyulmasına nasip etti elhamdülillah.
Evet.
Çok güzel bir haber.
İnşallah
dünyada
hocamız Darwinizmin çıktığı yere Darwinizmi gömdü Allah'ın izniyle. Darwinizm bitmiştir. Müjdeler olsun inşallah. Dünyayı kasıp kavuran 20. yüzyılda. Değil mi inşallah? Darwinizmin kalesi çünkü İngiltere. Londra'dan çıkmıştı. Londra'da bitti Allah'ın izniyle. Elhamdülillah maşallah.
Maşallah. Yani bu 2011 yılındayız. Maşallah. Evet, bu tarih çok güzel bir tarih, çok önemli bir tarih. Ya bütün dünyada artık evrim teorisinin başına gelecek hadisenin bir göstergesi bu. Çıktığı yerde evrim teorisi gömüldü. Her yerde de bu bir örnek teşkil edip her yerde de çok hızlı bir şekilde evrim inancının yok olduğunu göreceğiz. Ve görecek ki insanlar bunun yerini ne alacak? Bunun yerine güzellik alacak. Teknoloji ve medeniyette daha büyük ilerleme alacak. Zamanla savaşların yok olduğunu, ondan sonra kavganın, gürültünün, silaha harcanan paranın hepsinin artık hayra, insanların hayrına, güzelliğine harcandığına inşallah tanık olacaklar. Çünkü çıkış noktası ateizmdi. Ateizme bel kemiği oluşturan teori de evrim teorisiydi. Bu da hocamızın 1980 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla artık bugün çıktığı yerde, değil mi? Açık bir şekilde Allah'ın varlığı ilan edilir hale geldi. Maşallah, elhamdülillah. Evet.
32 sene sürdü. Oraya gömüldü Allah'ın izniyle inşallah bu fitne. Ama tabii daha süpürme dönemi bir süre daha devam eder.
Evet. Enkaz.
Evet, enkaz kaldırma çünkü bir de cenazeyi gömmek gerekiyor. Bir işlemleri var onun tabii yani gömmede biraz bir parça zaman alabiliyor inşallah Allah'ın izniyle. Çünkü bilimsel olarak bir pagan felsefesiydi yani normal Sümerlere dayanıyor Mısır'daki Firavun'a. Bu kepazeliği dünyaya ispat etti hocamız. Neden kepazelik olduğunu bilimsel olarak. Şimdi kimsenin de konuşacak hali kalmadı zaten. Evrimci arıyoruz, yoklar. Herkes kaçmış bir tarafa. Mesela Habertürk'te Yiğit Bulut söyledi. Ali Demirsoy'u programa bağlansın diye arıyorlar. Programa bağlanması için. Ben de şimdi diyor dağa çıktım diyor arayamam diyor. Dağın tepesinden arayamadı bizi.
O zaman nasıl konuşuyor? Aradığında nasıl konuşuyor?
Efendim?
O an konuşuyor işte, aradığında daha nasıl
İşte
konuşuyor
o ayrı.
O an çekmiyor.
O an programa dağın
Biraz
tepesinden
sonra
şey deme dağa çıkmış.
Biraz sonra çekmeyeceğini hissediyorum diyor şu an.
Yani.
Allah'ın izniyle yok mümkün değil zaten yani inşallah. Nereye çıkacaklar? Ne diyecek yani? Diyeceğiz ki protein tesadüfen oluyor mu olamıyor mu? Olamıyor diyecek. Tamam zaten. Biz de onu diyoruz diyeceğiz yani.
Zaten öyle bir
Allah
zaman
yaratmıştır
olacak
o
ki
kadar.
yani. Öyle bir zaman olacak ki herhalde öyle diyen insanlar artık insan içine çıkamayacaklar yani evrimi savunan. Çünkü
Tabii canım.
hiçbir tutar yolu yok, hiçbir ispatı yok, hiçbir kanıtı yok. Bir de sürekli gömülüyorlar.
yerin dibine giriyorlar artık. O yüzden hani insanlar artık evrime inanıyorum diye yakında yani artık çıkamayacaklar.
Biraz. Kahkaha konusu, gülme konusu, fıkra anlatır ya insanlar. Birbirine evrim hikayelerini anlatacak. Diyecek ki sudan karaya geçiş olduğunu bunlar söylüyordu deyip kahkahalar atacaklar. Bu hale geldi. Çünkü zaten bilim adamlarından bazıları itirafta bulunuyor. Diyorlar ki ben kendim diyor gelecek nesillerin evrim teorisi hakkında, evrim teorisini ben kendim gelecek nesillerin bir eğlence malzemesi, gülme malzemesi olacağına ikna oldum diyor. Çok öyle zaten. Hakikaten yani bir biyolog olarak, biyolojik bilimi olarak bir türün bambaşka bir türe dönüşebileceğini iddia etmek olabilecek en saçma akıl ve mantıktan bir tanesi. Ve bu iddia ediliyor 150 yıldır. Lan kimse de sesini çıkartıp ya bu yanlış aslında bilimsel olarak pek de delili olmayabilir bir araştırsak mı acaba demiyor. Üstüne üstlük tam tersi araştırmalar yapıp sözde bu evrimi kanıtlıyor, şu evrimi kanıtlıyor gibi hiç de alakası olmayan şeyleri söylediler yıllar boyunca. Ta ki hocamız doğruyu söyleyene kadar. Şimdi artık herkes hocamızın safına geçmeye başlayacak. Çünkü doğrunun artık olduğu, aşikar olduğu ortaya çıkıyor, görünüyor. Ve insanlar artık doğruyu gördükleri için evet bu doğru deyip onlar da biz de böyle düşünüyorduk deyip yavaş yavaş aynı safa geçtiklerini göreceğiz. Bak şimdi birkaç tane örnek göstereyim ben. Normalde eski de olmasına rağmen doğruyu söyleyen bilim adamlarından çok kısa söyleyelim. Mesela Anthony Flew var, İngiliz felsefe profesörü. Kendisi diyor ki İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor. Mesela zamanında zaten söylüyor Anthony Flew. Francis Collins, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissediyorum. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu Allah'ın işidir. Bu adamlar yıllarını bilim içinde harcamış. Her türlü bilim dalına, çeşitli çeşitli. Sosyal bilim de var, fen bilimleri de var. Henry Fritz Schaeffer, bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar, kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır. Biz mesela görüyor diyoruz, göze geliyor fotonlar, elektrik sinyali oluşuyor oradaki hücrelerde, olağanüstü düzenli mekanizmalarla. Bu elektrik kablolarla transfer edilip kablonun ucu bitiyor beynin görme merkezinde ve görüntü oluşuyor. İşte tam da tarif ettiği nokta o yani Allah bunu yaratıyor dediğimiz. Ya burada ne oluyor? Görüntüyü kim oluşturuyor mesela? Sebebin bittiği yerde mesela elektrik sinyalinin bittiği yerde ne var? İşte o Allah'ın yarattığı ruhun inşallah yorumlaması, algılaması, Allah'ın yaratmasının biz direkt şahit oluyoruz, direkt görmüş oluyoruz maşallah. İşte o anlar bu anlar. Modern bilim de bize bunu gösteriyor. Ya modern bilim mikro düzeyde ise mesela harika. Onu büyütmeye vesile oluyor. Ve büyütüp biz baktığımızda Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Her şey Allah'ın yaratması. Her şey Allah'ın kudreti oluyor. Mikroskobu da tutan elimizde, vücudumuzda, gözümüzde, kulağımızda, aklımızda, beynimizde her şey Allah'ın yaratması. Ama bilimsel olarak iman hakikatleri denen öyle konular var ki orada biz Allah'ın aklını, gücünü, kudretini anlıyoruz. Onun anlamamıza vesile oluyor. Allah'ın büyüklüğünü ne kadar sonsuz büyüklüğü yani birimi yok. Sonsuz büyüklüğe ve ilme sahip olduğuna biz de şahit oluyoruz maşallah. Bu gelişmeler hep onu gösteriyor. Mesela bak hızlıca birkaç tane daha bilim adamına örnek vereyim. William Phillips, Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi. Yaşıyoruz ve keşfediyoruz. Milyonlarca, milyarlarca iman hakikati dolu. William Dembski, dünya Allah'ın yaratmasıdır. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil, yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir.
Maşallah.
Maşallah. Yani bilim İngiltere otobüslerine yazdığı gibi yani deneysel olarak, gözlemsel olarak, bilimsel olarak ispat etmiştir ve göstermiştir ki Allah vardır. Bak bilim adamları da bunu söylüyor yıllardır. Aynı şeyi söylüyorlar yani. Alan Sandage, beni bu sonuca götüren Allah'ın yarattığını, God exists diyor ya otobüslerde, aynı sonuç, Allah'ın varlığı, sonucuna götüren dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar kompleks olmasıydı. Var oluşunun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün. Yaratılmak, Allah'ın yaratması, elhamdülillah. Paul Ernst, Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta yaratıcı vardır. Paul Ernst, St. John's Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikan Cerrahlar Birliği üyesi. Profesör Ernst inancını öyle açıklıyor, bu şekilde açıklıyor. Paul Gilgard, mutlaka bir zeka olmalıdır. Allah'ın bir sonsuz aklını her yerde tecelli eden üstün ve sonsuz aklının ve bilgisini anlatıyoruz. Bak, o da Louisiana Üniversitesi'nde bir biyoloji profesörü olarak yaptığı deneyler ve edindiği gözlemler sonucunda diyor ki, mutlaka bir zeka olmalıdır. Mutlaka yaratıcı vardır. Bu bilgiyi düzenleyen bir yaratan vardır. Bu beyan hala dünyadaki en bilimsel beyandır. İşte fizik ve kimya kanunları bize kesinlikle şüphesiz bir biçimde şunu söylüyor ki, evrim ve cansızdan canlı oluşması mümkün değildir. Bu kadar. Yani bilim bunu ispat ediyor ki, hani insanın aklı zahiri sebeplere bağlı bir aklı var. O akılla artık insan anlıyor ki her türlü bilim var. Yani biyoloji, anatomi, kimya, fizik, güzel sanatlar, sanat, estetik, mimari, tüm bilim dallarının ortak dille söylediği şey, her şey ama her şey üstün bir kudretin eseridir. Yaratılmayla vardır ve her an kontrol edilmektedir. Değil mi? İnşallah bütün bilim dalları hep bunu söylüyor. Mesela Charles Townes, dindar bir insan olarak bir yaratıcının varlığını ve etkisini güçlü bir şekilde hissediyorum diyor. Lazeri keşfeden bilim adamı. Henri Comedy, uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var. Ve bu yaratıcı Allah'tır. Her şeyin müstesna, her şeyden müstesna olan yaratıcının varlığına ünlü İtalyan bilim adamı da kendi yaptığı çalışmalar sonucuna kanaat getirmiş. Şimdi bilim adamlarının daha ziyade yakından ilişkili olduğu bu iman hakikatlerini şimdi tüm dünya artık şahit oluyor. Ve her yerde inşallah ne oluyor? Allah'a inanan insan sayısı, Allah'ın varlığını bize gösteren bilimsel gerçek sayısı her yerde daha aşikar, daha görünür hale geliyor. Maşallah, subhanallah diyoruz.
Zaten bu bilim adamları da şunu keşfediyorlar. Şimdi buldukları şeylerin, hani kanun dedikleri, kural dedikleri olayların bir yaratan tarafından yaptığına şahit oluyorlar. Çünkü bunları yapmak için ya da bu kanunları koymak için kendileri hiçbir çaba harcamıyorlar. Yani buldukları buluşlarda kendileri hiç kendilerine ekstra yaptıkları ya da kendilerinin ürettikleri bir şey de değil. Tamamen doğada olan kuralları, kanunları, yani Allah'ın dünya için var ettiği kuralları, kanunları onlar keşfedip bunu insanlığa aktarıyorlar. Bunu gören insan da gerçek bilim adamı da zaten gerçek iman sahibi olanlar. Bu bilim adamları da hep matematikçisi olsun, biyoloğu olsun, profesörü olsun hep gerçekten iman eden insanlar olduğu için Allah'ın yarattığını ve Allah'ın günümüzdeki ve etrafımıza baktığımız zaman her an bizi kontrol ettiğini görmeleri de bunların gerçek imanlarının ortaya çıktığının apaçık delili zaten.
İnşallah. İslam'ın hakimiyeti Allah'ın Kur'an'da vaadi inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele diyor Allah inşallah. Yakın diyor Allah inşallah. Nitekim inşallah 1400 yıldır olmadı dünya hakimiyeti İslam'ın. Şimdi oluyor. Ayetin ebcedi de inşallah miladi 1981'e bakıyor. Hicri 1402, miladi 1481. Fethin başlangıcı inşallah. Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesiyle, zuhuratı Hazreti Mehdi'nin inşallah, dünya çapında bütün bu ateizm, materyalizm, darwinizm çöküşe geçmişti elhamdülillah. Şimdi yerle bir oldu. Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onların, Hazreti Mehdi ve talebelerinin kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlarda biri 40 kişinin gücüne sahip olacaktır. Yeryüzünün hakimiyet ve önderliği onların elinde olacaktır diye buyuruyor. İnşallah Mehdiyet döneminde olduğumuz için inşallah. Bunlar da büyük alametler tabii. Londra'daki otobüslerde böyle olması, Anthony Flew'un iman etmesi, Francis Collins'in iman etmesi, sanatçıların, sporcuların, dünya çapında politikacıların hepsinin konuşmaları değişti Allah'ın izniyle. Darwinist materyalist konuşmalar yaparken birdenbire derken yani Allah kısa bir süre içerisinde Allah'ın varlığından, kaderden bahsetmeye başladılar. Mehdiyet bütün dünyada konuşuluyor ayrı zaman. Dün iki tane radyo bağlantımız oldu inşallah hocamızın evet. adına. Biri İngiltere, biri Güney Afrika. Güney Afrika'da 1 milyon kişinin dinlediği büyük bir radyo kanalı. İngiltere'de de aynı şekilde. Yani ayaktalar böyle Allah'ın izniyle. Mehdi, yani konuşulan konular Darwinizmin geçersizliğiydi inşallah. Hazreti Mehdi'nin çıktığı, geldiği inşallah. Fiziksel alametleri, İstanbul'dan çıktığı Allah'ın izniyle inşallah. İslam birliğinin hemen oluşması gerektiği, İslam'ın hakimiyetinin çok yakın olduğu, Hazreti İsa'nın gelmiş olduğu. Yani diyorlar nasıl şekillendiriyorsunuz Allah'ın izniyle böyle? Hocamıza sürekli selam söylüyor İngiliz sunucu hanım. Telefonu kapatamıyor bir türlü. Yani şey yayını durduramadı yani böyle. Bir daha başlıyor bir daha böyle o şekilde maşallah. Güney Afrika'daki de aynı şekilde. Bu işte Allah razı olsun hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak vesile oldu dünya çapında. Yani çünkü dünyanın her tarafı materyalist ve darwinistti. %99'unu hocamız dün onu açıkladı programda. Mesela hani bazı kimseler diyor ya Deccal yok diye. Ya dedi ki hocamız yani Deccal'in en büyük iki alameti biri dünyayı dinsiz yapması. Dünyanın %99'u dinsiz oldu. 20. yüzyılda %99'unu dinsiz yaptı. Dinsiz oldu bu Darwinizm, materyalizm sistemiyle, Deccaliyetin sistemiyle. İkincisi kan dökülmesi. Dedi ki hocamız mesela kan dökülmüyor diyorlar. Yani sırf dedi 2. Dünya Savaşı'nda dökülen kan öldürülen insan sayısı 85 milyon. 85 milyon daha önce de kan dökülüyordu diyorlar işte. Filmde de var hatta. Filmde söylüyor. Daha önce de kan dökülüyordu diyor. Hocamız dedi ki 85 milyon dedi. O daha önceki dönemlerin dedi dünya nüfusu zaten yani. Dünya nüfusu kadar sadece bir savaşta 2. Dünya Savaşı'nda ki o zamandan beri yani yani toplam 20. yüzyıla bakıldığında 1 milyar insan hayatını kaybetti o şekilde. Yani dünya nüfusunun kat kat fazlası zaten sadece şu dönemde yani geçtiğimiz yüzyılda katledildi. Nasıl Deccaliyet olmaz? Hem bütün dünya dinsiz olmuş, hem bu kadar kan akıtılmış. Deccal yok diyor, Deccaliyet yok diyor bazıları böyle. Etrafına bakıyor Süleymaniye Camii'nde. Burada diyor hadis okuyoruz diyor. Burada diyor bir şey yok diyor. Demek ki dünyada da bir şey yok. Öyle değil işte yani o yani değil mi? Afganistan'da o zaman ne oluyor? Katliam yapılıyor orada. Müslümanlar şehit ediliyor. Müslüman hanımların ırzına geçiliyor. Çocuklar katlediliyor. Filistin'de böyle. Doğu Türkistan'da böyle. Doğu Türkistan'da milyonlarca insan şehit edildi. Yani şu sadece yeni olmuyor. Son 20-30 yıllık dönem içerisinde milyonlarca insanın şehit edildiğini görüyoruz. İnsanlar açlıktan ölüyor. İnsanlar şehit ediliyor. Değil mi? Eziliyor Müslümanlar. Deccaliyet bütün şiddetiyle devam ediyor inşallah. Ama İslam'ın hakimiyetine çok yaklaştığını anlıyoruz. Çünkü dünyadaki gelişmeler aleni deliller elhamdülillah. Müslüman ülkelerindeki ayaklanma mesela değil mi? 40 yıllık, 30 yıllık böyle darwinist, materyalist rejimler çöküyor. Allah değiştiriyor sistemleri inşallah. Ve Müslümanlar bir kurtarıcı istemeye başladılar. Ve Allah Müslümanların birleşmesini istiyor. Ve buna da mecbur bırakıyor inşallah. Şu anda değil mi? Bütün dünya, bütün Müslüman alemi bunu konuşur hale geldi. Hiç böyle değildi. Rus, Suriye, Varşova Paktı'ndaydı. Komünisti, Irak rejimi Marksisti, Arap Sosyalizmi diye bir şey vardı böyle. Ondan sonra Mısır öyleydi. Nasır'ın getirmesiyle. Yıllardır öyle. Mısır'da Arap Sosyalizmi, Arap Milliyetçiliği yani Marksizmin biraz daha yumuşatılmış bir formu vardı. Kadafi rejimi öyleydi. Hepsini çökertiyor Allah inşallah. Değiştiriyor sistemleri. Ekonomik kriz de aynı şekilde ve doğal olaylardaki artış da dünyayı dine dönmeye mecbur bırakıyor Allah. Mesela Amerika'ya yine bir fırtına gelmiş. Amerika'da ekonomik kriz var. Amerika zenginliğini kaybediyor. Japonya dünyanın en zengin iki devletinden bir tanesiydi. Bir tek tsunami ile güneşe tapıyorlardı işte. Değil mi? Öyle bir pagan dini hakimdi orada. Yani hep söyledi belki ama bir kısmı yani önemli bir kısmı öyleydi. Bir tsunami geldi, Japon ekonomisi bitti. Allah bitirdi yani inşallah. Şimdi böyle böyle dine dönmeye mecbur bırakıyor Allah inşallah. Bütün dünyada İslam'ın güzel hakim, ahlakın hakim olduğunu göreceğiz. Çok büyük müjde bu. Bütün dünya değişecek. Allah Mehdi döneminde çok büyük bir bereket getireceğini bildiriyor inşallah. Hadisler yoluyla yerin altı ve üstü diyor bütün zenginliklerini çıkartır diyor Peygamber Efendimiz. Yani hem maddi bereket olacak bolluk, demek ki yerin altından da bütün madenler, hazineler çıkacak inşallah. Daha önceki dönemlere ait muazzam bir zenginlik, özgürlük, koruyup kollanma, sevgi, şefkat geriye dünyaya dönüyor şu anda inşallah. Altın çağa giriyoruz elhamdülillah. Maşallah.
Maşallah. Ayette Allah inşallah insanların akın akın Rabbinin dinine girdiklerini gördüğünde mealen söylüyorum inşallah. Rabbine hamd ile tesbih et diyor inşallah. İnsanların böyle yüksek kitleler halinde Allah'a iman ettiğine işaret ediyor Kur'an. Yani doğrusunu Allah bilir. Günümüzde de biz onu yaşayacağız inşallah. Çünkü insanlar çok büyük bir kısmı ateistti. Böyle Darwinizm her tarafı sarmıştı. Ve her yerde Darwinizmin bel kemiği oluşturduğu bütün ateist ideolojiler de orayı böyle sarmaşık gibi sardı. Oradaki insanların hepsinin de imanının kaybolmasına yol açtı. Ve o yönetim şekilleri oraları kasıp kavurdu. Ta ki günümüze kadar. Allah yani böyle diliyor ve insanları Allah yani doğal afetler yapıyor, yaratıyor. Ekonomik kriz yaratıyor. Hazreti Mehdi'yi yaratıyor. Hazreti İsa'yı yaratıyor inşallah. Bilimin, teknolojinin gelişmesini de Allah yaratıyor, gösteriyor. Ve Peygamber Efendimiz de ondan sonra çeşitli İslam alimleriyle, mesela Bediüzzaman Hazretleri ile, İmam-ı Rabbani ile de haber gönderiyor, haber veriyor, işaret ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle de bize gösteriyor. Bütün bu olayların hepsinin kesiştiği yer, Mehdiyet gerçeği, ahir zaman gerçeği ve kıyametin çok yakın olduğu gerçeği. İşte bu ahir zamanda, yani bütün bunların hepsinin kesiştiği ortak bir yer var. Yani ayrı konular değil, ayrı yerleri göstermiyor. Ahir zaman denilen konu çok büyük ve her yönden ispatı olan kesin bir konu. Çok kesin ve çok önemli bir konu. Allah bize bunu gösteriyor. O sapkın ideolojiler, işte komünist rejimler, satanizm, budizm, bütün bu ateist temelini oluşturduğu bütün yönetim şekillerinin sonunda hem ekonomileri de çöktü. Vaatleri hep yanlış çıktı. İyi bir ekonomi vaadi vardı bu hepsi yönetim şeklinin. Halkın refahı vardı, adalet vardı. Hepsi çöktü, öyle olmadı. Ve savaş her tarafa yayıldı. Akın akın her tarafta bir bozgun çıktı, bozgunculuk oldu. Ve Müslümanlar da dağınık olduğundan dolayı Müslümanlar da ezildi ve hala eziliyor. Zulüm görüyorlar. İşte bu ahir zamanda olacak olayların hepsi böyle tarif edilmiş vaziyetteydi. Ve bunların hepsi oluyor, olmakta. Şu an yaşıyoruz, yaşanan ahir zamandayız inşallah. Ve sonuna da artık yine hadislerin ışığında ve Kur'an-ı Kerim'de de değil mi hakimiyetin dair ayetler var. Olan olaylardan artık olacak olan olayları da işaretlere bakarak tahmin edebiliyoruz. Evet, en doğrusu olarak.
Peygamber Efendimiz çok açık şekilde yani 200 tane, biri değil, iki değil, üç değil, 200 tane olayımız var. Hepsi gerçekleşti evet. Ve çoğu ilk kez olmuş olaylar. Mesela Kabe'de kanlı baskın daha önce hiç olmamış bir şeydi. Irak-İran savaşındaki ordunun kaybolacağını söylemek çok büyük bir detay. Bu da hiç bilinmeyecek bir detaydı ve bunu da Peygamber Efendimiz belirtiyordu. Bunların hepsi gördüğümüz gibi çok detaylı şeyler olduğu için inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığını daha detaylı olarak görüyoruz.
Yani hiç yatsınacak bir tarafı yok. Mesela öyle caminin içerisinde daha henüz Deccal çıkmadı demek yani hiç ispatsız bir konuşma olmuş oluyor. Halbuki bunun yüzlerce ispatı var. Deccal'in kim olduğu, ne iş yapacağı hadislerde belli. Kan akıtacağı, ateist ideoloji olacağı, şeytanla işbirliği halinde olacağı, neler yapacağı ortada. Ki geçtiğimiz yüzyılda şeytanın dini, Deccalizm hakimdi. Yani komünizmden, faşizmden ve bu ideolojilerin hepsinin belki oluşturduğu Darwinizmin yüzünden olan katliamların, akan kanın haddi hesabı yok. Günümüzde de İslam dünyası bir olmadığı için ve yine ateist, komünist, Darwinist düşüncenin egemen olmasından dolayı yönetim o şekilde oluyor. Yönetimin bu şekilde yönetilmesinden dolayı da ne oluyor? İslam dünyasının ayrı olmasından dolayı yine zulüm devam ediyor İslam Müslümanlara karşı.
Evet, şimdi biraz Peygamber Efendimiz hadislerinden okuyalım. Dünya hakimiyetini müjdeleyen hadislerden. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yemin ederim ki Allah, bakın yemin ederim ki diyor, Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı, Allah'tan başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin Sana'dan Hadramut'a kadar emniyetli gidecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz diyor. Müslim ve Tirmizi'den de şu ziyade vardır. Haberiniz olsun, Allah arzı fethetmenizi müyesser kılacak. İhtiyaçlarınız Allah tarafından karşılanacaktır. Tüm olarak diyor Peygamber Efendimiz, yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Kur'an'da bildirilen Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehli Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki bakın, Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki bu iş, bu dinin hakimiyeti gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçi çadır bırakmayacak. Yani dünyada İslam'ın hakim olmadığı hiçbir yer kalmayacak. Yani bakın maşallah. Bir ev dahi kalmayacaktır. Bir ülke değil yani.
Zaten şu bile evet. Çok aslında açıklama olarak gece ve gündüzün olduğu, değil mi orada hocam ne diyordu tam olarak?
Gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır.
Hani gece ve gündüzün olmadığı dünyada zaten bir yer daha yok.
Bütün dünyaya
ulaşacağını zaten açık göstergelerinden evet. Bir tanesi gösteriyor.
Devam ediyor Peygamberimiz. Allah ne bir kerpiç ev ne bir keçi çadır bırakmayacak. Azizi aziz ederek, zelili zelil ederek bu dini ona dahil edecektir. Maşallah. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslam'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür. Yani Darwinizm, materyalizm ve bütün diğer sapkın dinler ortadan kalkacak Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Yine başka bakın diyor ki Peygamberimiz, yeryüzünü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi adaletle dolduracaktır.
Mesela bir kısım insanlar evet. Diyor işte Hazreti Mehdi gelmedi veya gelmeyecek diye. Bu insanlara sormak lazım. Sen kan, savaş, ölüm mü istiyorsun yani? Allah sana Hazreti Mehdi ile beraber bereketi, güzel ahlakı hepsini sunuyor. Onunla birlikte başa geleceğini de belirtiyor. Sen bunu inkar edersen bu büyük bir inançsızlık olmuş oluyor.
Evet. Yani bir kere bu Allah'ın yarattığı kader, yani Kur'an'da vaat ediyor Allah. Hiç şüphesiz diyor Allah, sizden öncekileri diyor, nasıl diyor güç ve iktidar sahibi kıldıysa diyor, sizi de güç ve iktidar sahibi kılacağım diyor inşallah.
İnşallah.
Kimi? Hazreti Mehdi ve talebelerini. Nereden anlıyoruz? Bu ayetleri zaten Hazreti Mehdi'ye baktığını büyük İslam alimleri şerh ederek söylüyor. Yani bakın şundan okuyayım inşallah.
İnşallah.
Mesela Nur suresinin 55. ayeti açıkça hakimiyete bakıyor. İslam'ın hakimiyetine bakıyor. Şöyle buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, kim? Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. Kur'an'da da bildiriliyor. Hadiste de zaten Peygamberimiz söylüyor. İki tane mümin vardır diyor. Süleyman ve Zülkarneyn. Onları da yeryüzünde, onları kim? Hazreti Mehdi ve talebelerini ve Hazreti İsa ve talebeleri. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. İslam'a dünya hakimiyeti yani yerleşik kılıp sağlamlaştırması İslam'ın hakimiyeti. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Şimdi bakıyoruz bu ayetin Hazreti Mehdi'ye ve talebelerine baktığını bakın nasıl şerh ediyor İslam alimleri. Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Bu ayeti okuduktan sonra yine bakın Ayyasi tefsirinde Zeynel Abidin Hazretleri Nur Sureti 55. ayetini okudu ve şöyle buyurdu. Vallahi onlar biz Ehl-i Beyt'i sevenlerdir. Allah onlar için bunu muhakkak yapacaktır. Bizden birinin eliyle ki o bu ümmetin Mehdi'sidir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, İmam Bakır-ı Sadık Aleyhisselam peygamberden nakille İslam'ın hakimiyetine bakan bütün ayetlerin Hazreti Mehdi'ye Mehdiyeti işaret ettiğini söylüyorlar. İnşallah. Yani aynı zamana bakıyor Kur'an, bütünüyle bakıyor inşallah. İşari anlamı olarak. Ve Allah İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor. 1400 senedir olmadı bu. Allah'ın vaadi var. Mutlaka olacak. Başka vakitte kalmadı.
Dünyanın ömrü zaten.
Evet, dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor Peygamber Efendimiz. 5600 yılı geçmiştir 5600. diyor. 1432'deyiz. Yani 1500'e kadar İslam'ın hakimiyeti mutlaka gerçekleşecek. Başka zaman İnşallah. Yok. Allah'ın vaadi var. Vahiyle de Peygamberimiz söylüyor. Şu zamanda diyor. Peki diyor o zamanda da diyor bu alametleri göreceksiniz diyor. Hem tarih olarak veriyor. Evet. 1400'de başlayacak diyor. 1400'de diyor insanlar Mehdi'nin etrafında toplanacaklardır diyor. Yani 1979'un sonu 1980. Şimdi çok önemli bir hadis daha söylüyor Peygamberimiz. Yani bütün hadisler önemli de inşallah. İki tane de işaret veriyor. Birincisi geceyi gündüz yapan, geceyi gündüz yapan büyük bir ateş çıkacağını bildiriyor böyle. Patlama. Yani patlama olduğunu şuradan anlıyoruz. Uyan diyor, ayağa kalkar diyor, ayakta oturan yere oturur diyor böyle diyor. Ve can ve mal kaybı olacağını anlıyoruz. Bakın diyor ki işte diyor bu alameti gördüğünüzde diyor o diyor Mehdi'nin geliş vaktidir diyor. Nereye geliş vakti? İstanbul'a işaret ediyor. Demek İstanbul'a o patlama işaret ediyor ki Mehdi geldi diyor. Yani başka bir yerden geliyor Mehdi demek ki. Yani
hatta
inşallah, evet.
Roman gemisiydi. Petrolikli bir tanker gemisi. 2-3 gün boyunca hiç sönmeden yanıyor ve denizin ortasında bu yangın sürüyor.
Yani Mehdi'nin o gün veya o 1-2 gün içerisinde İstanbul'a geldiğini anlıyoruz.
Evet. Ya, çok enteresan değil mi? Bir gemi denizde yanıyor. Ya. Deniz yani her şeyi söndürür diye bildiğimiz bir şey. Ama o gemiyi söndüremiyorlar 2-3 gün boyunca. Denizin ortasında yanan bir şey. Yani bu Allah'ın bir hikmeti olduğu çok açık ve net ortada burada.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Evet. Peygamberimiz bir tane daha hadiste Mehdi'nin diyor ortaya çıkış işareti olarak bildiriyor. Hangisi biliyor musunuz? Kabe'ye kanlı baskını. Kabe'ye diyor bu kanlı baskını gördüğünüzde diyor Mehdi'nin çıkışı olur diyor. Yani çıkışı gerçekleşir diyor. Ne zaman oluyor bu? Bu iman hakikati. Yani 1 Muharrem 1900 1400'de 1 Muharrem 1400 1400'ün birinci günü demek. Ne zaman? 21 Kasım 1979'da Kabe'ye kanlı baskın oluyor. Yani biz Mehdi'nin çıktığını anlıyoruz. Çıkış alameti. Faaliyetlerle başlıyor. Ondan bir hafta önce de 5 gün önce de bu Independenta hadise Roman bakan gemisi. Independenta yangını gerçekleşiyor. Bu da geliş vaktidir diyor. Yani İstanbul'a geliyor. 5 gün sonra da büyük alamet. Kabe baskını gerçekleşiyor. Tarihte ilk defa oluyor bu. Bu da diyor Mehdi'nin çıkış alametidir diyor. Maşallah.
Maşallah.
Mesela zamanlama da yani hem zaman olarak bildiriyor. Başka şeyler de var. Mesela diyor ki Peygamberimiz bir yıldızdan bahsediyor. Kuyruklu yıldız. Haley kuyruklu yıldızı. Haley kuyruklu yıldızının çıkışını söylüyor. Fakat bir sıralama da veriyor. Diyor ki Haley kuyruklu yıldızının çıkışı diyor Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulmalarından sonra olacaktır diyor. Hakikaten de böyle gerçekleşiyor. Bakın çok detaylı anlatımlar var. Ve 1981 ve 82 yılında Ramazan aylarında 2 sene üst üste Ramazan ayında yani öyle bir zaman yani
maşallah.
Ve bir daha oluyor. Bir kere daha gerçekleşiyor. 2002-2003 yılında. Yine 2 sene üst üste Ramazan ayında. Çünkü Ramazan ayı biliyorsunuz o takvime göre her sene geri gelir yani böyle 10'ar gün yaklaşık. Geri gelir.
Ve şaşmadan
hareketli
yine
bir zaman.
Geliyor.
2 sene üstünde aynı Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oluyor 15'er gün arayla. Ve bu diyor Haley kuyruklu yıldızın çıkışı için ay ve güneş tutulmalarından sonra olacaktır diyor. Hakikaten de öyle gerçekleşiyor. Mesela Lully'in tarif ediyor. Dün hocamız ve evvelsi günde söyledi inşallah. Yani bilim adamları böyle hiç ne zaman geçtiğini bilmiyorlar. Evet. Belki 1000 sene önce geçti. Belki daha eski. Binlerce öncesine geçmiş olabilir. İlk defa herkes böyle bir şey gördü. Bir kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldız bakın adı üstünde. Kuyruğu olur yıldızın. Bir de önünde var.
Evet.
Ve boynuz gibi diyor. Parlıyor. Evet boynuz gibi diyor bir de. Yani böyle dümdüz de değil. Bir açıyla böyle.
Boynuz
bütün
gibi.
Yıldızların diğer yıldızların aksi istikametinde hareket eder diyor. Hakikaten doğudan batıya aksi istikametinde hareket ediyor.
Ve 6 kat daha parlaktır diyor.
Evet daha parlaktır daha diyor. Altı bakıyoruz 6 kat daha parlak.
Maşallah.
Ve bir şey daha tarif ediyor. Diyor ki onun çıkmasından önce kuraklık olacaktır diyor. 3 sene boyunca bütün dünyada işte global ısınma adı altında kuraklık oldu. Çıkınca diyor yağmurlar öyle bir bollaşacak ki insanlar şikayet edecek diyor. Seller olacağını anlıyoruz. Hakikaten bir çıktı. Yani 2009 yılında Şubat ayında çıkar çıkmaz Bütün dünyada sel götürdü. Evet. Yani Avustralya'da Türkiye'den daha büyük bir sel oldu. Evet. Bakın burada mesela işte Lüleni'nin teleskoplarla çekilen fotoğrafını görüyoruz. Yani hem önünde hem arkasında kuyruğu var. Ve ne kadar parlak bakın. Ve açıldı iki uçlu diyor böyle, iki dişli. Maşallah. Yani bu kadar detaylı anlamazlıktan geliyorlar, gelsinler. Anlayacaklar Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Hiç fark etmez. Mehdi, çünkü zaten o da alamet. Diyor ki Peygamberimiz, Mehdi falan yokmuş dedikleri bir dönemde çıkar diyor insanların diyor Mehdi. Yani o öyle bir dönem ki tarihte hiç söylenmediği kadar söylenen bir dönem şu anda oldu hakikaten. Hiçbir dönemde böyle hadiste, Mehdi yok evet. Bu kadar yokmuş diyen bu kadar insan, büyük insan güruhu olmadı yani böyle inşallah.
Hadiste zaten Peygamber Efendimiz söylüyor hani insanlar diyor ümidini kestiği zaman ya da işte sonra çıkacak ya da geldi geçti dedikleri zaman ya da işte çıkışından ümidini kestiği zaman o vakit Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o da çıkış alametleri olarak söylüyor Peygamber Efendimiz. 200 hadisin içinde bu da var. Bu da şimdi gerçekleşiyor. İşte Deccaliyet'in çok yoğun olduğu bir zamanda diyor çıkacak diyor Peygamber Efendimiz. Bu da şu anda mesela Deccaliyet'in yoğun olduğu bir dönemdeydik. Hani artık etkisi bayağı azaldı. O yüzden dolayı Peygamber Efendimiz böyle mesela diyor ki tesbih taneleri gibi peş peşe diyordur. Hani olaylar peş peşe olacağını söylüyor. Ve bu şekilde peş peşe gerçekleşiyor. Bunları gördüğümüz zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının çıktığını ve çıkış alametlerinin bunlar olduğunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz Peygamber Efendimiz'in hadislerine yola çıkarak. O yüzden bir kısım insanların dediği gibi çıkmayacak ya da sonra gelecek işte ya da şahsı manevidir demeleri gibi olmadığını Peygamber Efendimiz hadislerinde çok detaylı olarak anlatmış. Biz de hadislere baktığımız zaman bunları çok iyi şekilde görebiliyoruz.
Onlar o söylemeleri alamet oluyorlar zaten. Yani Mehdi'nin evet. Geldiğinin delili oluyorlar. Yani hiç ben duyduk mu bugüne kadar? Yani şu son dönemi düşünelim. Ondan önce Mehdi yok, Mehdi sonra gelecek, Mehdi önceden geldi. Hiç böyle bir konuşma yoktu. Birdenbire bu konuşmalar böyle günümüzde oluyor. Yani ahir zamanda, ahir zamanın özelliği. Yani Mehdi'nin çıktığını kanıtlıyor aslında. Yani o konuşmalarıyla onlar zaten Mehdi'nin çıktığını kanıtlamış oluyorlar Allah'ın izniyle. Çünkü zaten Peygamberimiz mesela şunu da söylüyor. Demek ki onu da yani ki görüyoruz yani Allah'ın izniyle. Taylasanlı diyor Peygamberimiz 70 bin tane sarıklı Deccal'in tarafına geçecek diyor. Mehdiyete karşı mücadele edecek yani Deccal'in tarafına geçerek. Sahtekar alim diyor. Yani onlar Kur'an'ı ezbere bilirler diyor. Boğazlarından aşağıya geçmez diye tarif ediyor. Böyle bir sahtekar güruhu demek ki ayrı zamanda çıkıyor. 70 bin yani bir de sayı da büyük sayı yani böyle inşallah. Bir de başlarında diyor Medineli alim yani İstanbul'dan çıkacak bir sahtekar var. Yani bir şey var yobaz münafık. O da en başları bunların Mehdi'ye karşı mücadele edecek. Bunun etrafında demek ki toplanacaklar. Mehdi'nin yanından ayrılan münafıklarla birlikte. Oluyor. Bu da oluyor yani. Zaten Peygamberimiz bunu vahiyle bildirdiği için. Bu da demek ki Mehdi'nin çıktığını gösteriyor. Çünkü önceki dönemlerde hiç böyle bir şey olmamış. Yani Mehdi'yi hep beklemişler ama böyle Mehdi çıkmayacakmış diye Mehdi'ye karşı mücadele etmeye çalışan böyle bir şey yok eski dönemlerde. Tam bütün alametlerle birlikte bu alamet de gerçekleşti. Elhamdülillah. Demek ki Mehdi hayatta faaliyetlerini de yapıyor ki bütün dünyada Darwinizm ve materyalizm çöküyor. Deccaliyetin beli kırıldı. Yani tabii ki kan daha durmadı Allah'ın izniyle. Yani ama sonuna geliniyor çünkü Deccaliyetin belinin kırılması gerekiyordu önce. Fikren yani beyninin patlatılması bu oldu. Bu da Deccaliyetin sonuna gelindiğini gösteriyor. Deccal dedi hocamız böğüre böğüre ölüyor dedi inşallah. Evet, Deccaliyet. Olur. Deccaliyet böğüre böğüre ölüyor şu anda can çekişe can çekişe. Onun için bu son şeyleri inşallah Allah'ın izniyle demek ki İslam'ın hakimiyetini çok yakında göreceğiz Allah'ın izniyle. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde ki 10 yıl çok kısa bir dönem. Geçen 10 yıl ne kadar çabuk geçti daha da çabuk geçer inşallah. Öyle bir dönemdeyiz. Bütün dünya İslam'a hakim olacak Allah'ın i̇nşallah. İzniyle. Herkes de mutlu
i̇nşallah.
Olacak.
İnşallah. İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hareketleriyle devam edelim hocam isterseniz.
İnşallah kanserden bahsedelim kanser oluşumundan. Bu Darwinistler hep mutasyondan bahsediyorlar. Mutasyon da bu olur yani kanser olur. Kanserin oluşumu ile ilgili bir filmimiz var şimdi onu izleyelim.
Cells grow, die and are replaced in a very controlled way.
Normalde hücreler çok kontrollü olarak yürüyor. organların yani oluşumu mükemmel. Yani şekli, içindeki dokusu ve bir yere geldiği zaman üreme duruyor. Böyle alabildiğini üremiyor. Aksi takdirde hemen ölür insan değil mi? Bütün organları böyle kontrolsüz ürese ne kulağı bu kadar olur, ne eli bu kadar olur değil mi? Ne organları o kadar olur. Halbuki hep bir kontrol sistemi var ve bu kontrol sistemi aslında çok ilginç yani. Bunun açıklaması da çok zor. Çünkü hani bir kontrol, bir hücrenin ne kadar üreyeceği DNA'sında kayıtlı bir bilgi olarak olabilir. E fakat üredikten sonra organın nerede duracağının bilgisi nerede? Ya bu çok kompleksiteyi çok arttırıyor. Bu alan işte sonsuz aklının ve sonsuz ilminin tecellisi. Şimdi devam edelim. Damage or change in the genetic material of cells by environmental or internal factors sometimes results in cells that do not die and continue to. Evet, hücrelerin mesela üremesini kontrol eden genler var. Mesela P53 geni diye bir gen var. Başka genler de var, RAS geni. Bunlar hücrenin üremesini kontrol ediyor. Burada mutasyon olduğu zaman hücre alabiliyor, üremeye başlıyor. Until a mass of cancer cells or a tumor develops. Bakın, kanser oluşumunu gösteriyor. Ve bunun damara ihtiyacı var. Üzerindeki salgıladığı faktörlerle de damarlanma başlıyor. Tümörün kendi özel damarları oluyor. Most cancer related deaths are due to metastasis. Birçok kanser ölümü metastazdan, yani kanserin başka dokulara sıçramasından oluşuyor. Şimdi onun nasıl olduğunu gösterecek. Mesela kan dolaşımından küçük kanser topakları geçiyor hücreleri. Gidiyor bu damarın duvarının dışından çıkıyor. Başka bir dokuda yerleştiğinde işte bu sefer mesela beyine geldi gördüğünüz gibi. Beyinde kanser oluştu. Şimdi bir film daha var, onu da izleyelim. Evet, bakın burada mutasyona üremiş bir hücreyi gösteriyor. Yani mutasyonun ne kadar zararlı olduğunu görelim hep birlikte, evrimcilerin iddiasının aksine. Hemen bakın kanser başlıyor, normal hücreler. There's cells which are dividing. Evet, hücre bölünüyor. Evet, ama durdurak bilmiyor. Yani bu mutasyonla o kontrollü mekanizma hasar gördüğü için. And in three dimensions, once they divide enough, tümör oluşuyor burada. Mesela bu senin bir tümör. Ve damarlanma başlıyor etrafında burada. And then they recruit blood vessels. Kendi damarları oluşuyor. Blood vessels in order to grow damar to oluşumu. A size that's greater than just a tenth of an inch. Şimdi özel çalışmalarla bu damar oluşumunu ortadan kaldıracak ilaçlar deneniyor. Yani tümör dokusunun içine sadece oraya gidip, yani sadece tümöre has böyle damar dokusunun oluşumu engellendiği takdirde tümör oluşmaz. Yani kan alamayacağı için, beslenemeyeceği için. The blood vessels supply oxygen and nutrients. Bakın burada. The last stage görüyoruz. Is the metastatic stage. Şimdi metastasın nasıl that olduğunu gösterecek. Cell in the middle represents a metastatic cell. Bakın, that has come dolaşıma geçiyor kanser tümör hücreleri. Tumor invaded into the blood vessel. Damarda diğer hücrelerle birlikte vücudun başka taraflarına taşınıyor. And ve gidiyor başka bir dokuda yerleşiyor. Mesela bu işte beyin dokusu oluyor. Mesela karaciğer oluyor. Mesela kemik oluyor başka bir organa. Başka bir dokuya ve orada üremeye başlıyor. Böylece işte kanser etrafa yayılmış oluyor. Tabii bu tedaviyi daha zorlaştıran, ölüme kadar giden bir süreç. Hani mutasyon faydalıydı? Mutasyon ya kanser meydana getirir, ya sakatlık meydana getirir, ya ölüm meydana getirir. Yani çok kepazelik bir iddia tabii yani mutasyonun. Adam diyor ki biyoloji kitabının, dünyanın en ünlü biyoloji kitabının yazarı, arabanın motoruna diyor ateş etmek gibidir diyor mutasyonun diyor. Faydalı olduğunu iddia ediyorlar ya, kendisi de iddia ediyor ilginç olarak o kitapta. Mutasyonun faydalı olduğunu ama mutasyon bölümünde bu itirafı da yapıyor. Motorunu ateş etmek gibidir diyor. Yani motorunu ateş edip diyor daha doğrusu arabanın. Motorun performansının iyileşmesi gibi bir ihtimaldir diyor. Böyle bir ihtimal olur mu? Olmaz tabii yani, motoru bozarsın. Yani motoru ateş edip denemeye de gerek yok. Herkes bilir bunu. Ama ilginç olarak adam mutasyonun faydalı olamayacağını bildiği halde, söylediği halde Darwinizmi savunuyor. Bu bir büyü. Yani Darwinizmin Kara Büyüsü diye kitabı var hocamızın. Bir büyü böyle. O da biliyor. Öbürü de biliyor. Ali Demir söylüyor ki arkadaşı, ya diyor Ali sen hakikaten bu evrime inanıyor musun diyor. O da inanmıyor. Ama savunuyorlar. Adam mesela Ali Demirsoy kitabında itirafta bulunuyor. bir proteinin diyor tesadüfen oluşma ihtimali diyor. Maymunun diyor daktilonun başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani yazamaz diyor. Tabii ki öyle bir şey olamayacağına göre diyor. Ama diyor ben diyor bir ihtimali kabul edemem diyor. Yani Allah'ın yarattığı gerçeğini. Ya bilim adamı değil bunlar. Yani bunlar pagan rahipleri. Değil mi? Pagan rahipliği yapıyorlar. Pagan dinini savunuyorlar. Biliyorlar onun yalan olduğunu. Mesela Hazreti İbrahim kıssasında var. Tahtadan putlara tapıyorlar. Değil mi? Hazreti İbrahim putları parçalıyor. Bir tane büyük putu geriye bırakıyor. Ve demiş hocamız baltayı da boynuna asıyor. Kim yaptı bunu diyorlar. Ona sorun diyor. Büyük put yapmıştır diyor. Andolsun diyorlar. Onun yapamayacağını sen de bilmişindir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya onlar da biliyor böyle bir şey yapamayacağını.
Ve kendi yaptıkları bir şeye tapıyorlar. Hani orada insanın yaptığı. Diyor ki hani siz diyor yine diyor yarın bundan yapacaksınız. Siz yapıyorsunuz yani diyor. Sizin yaptığınız, kendi yaptığınız, kendi elinizle yaptığınız şeye siz tapıyorsunuz diyor mesela. Sadece düz duran, hiçbir şey yapmayan ve insan eliyle tamamen yapılmış putlara tapıyorlar. İşte o kadar başı bozuk, uçuk tarzda oluyor ki artık. Yani inanç, bu Darwinizm de öyle. Yani bir ucu yok, bir sonu yok. Yani insanlar kendi yaptıkları, kendi saçmalıklarını bunlara insanlara anlatıp inandırmaya çalışıyorlar. Ama bu da tabii Allah'ın da dilemesiyle olmuyor. Bilimsel ispatlarla, bilimsel delillerden dolayı. Allah çünkü her an bilimde de, normalde baktığımız zaman da etrafımızda da sürekli biz Allah'ın her an yarattığını şahit oluyoruz. Bilimin de gelişmesiyle bu daha çok ispatlanıyor artık. Allah'ın varlığı, Allah'ın olduğu bilimle de beraber daha çok ispatlandı inşallah.
İspatlayalım o zaman hemen. İspatını gösterelim inşallah. Yaratılış haftasındaki önemli bilimsel deliller bunlar. Şuradan uzun yaparız. Nereden yaparız? Evet. Bu 54 milyon yıllık, şu an ekranda da gösteriyorum, bir kavak yaprağı. Şöyle tutalım ya da tam güzel olsun. Hiçbir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Yaprak çok özel bir durum. Normalde çürümesi lazım. Ama çürümüyor. Kavak yaprağı. Bak bir tane daha göstereyim. O da aynı yaşta farklı bir canlı. Şöyle. Evet, çınar yaprağı. Bu da aynı şekilde 54 milyon yıllık. Hiçbir fark, değişiklik yok gördüğünüz gibi.
Dedikleri gibi bir değişim yok yani. Şu anki yapraklar da aynı.
İşte dediğimiz gibi yani biyolojik olarak bir canlının, bir türün bambaşka bir türe dönüşebileceğini söylemek normal yani akıl almaz bir iddia. Normalde çok ileri derecede saçmalamak. Ama hayret derecede yani 150 yıldır aynı şeyi hep birazdan birçok insanın ağzından duyuyorduk. Ama artık öyle değil. Gerçeği söylemenin vakti. Bu da bilimsel delili. Dün mesela konferansta sordum. 10 yaşında bir çocuk vardı. Fosil resmi vardı. Göster hiç fark var mı dedim. Yok dedi. 10 yaşında çocuk bile cevabı çok doğru şekilde verebiliyor.
Bu kadar basit. Açık, çok net. Çünkü
evet, yani değişiklik var mı? Yok.
Düşünmeye gerek yok. Yani bunun üstünde çok fazla incelemeye de gerek yok. Deliller açık, ortada. Aleni her şey zaten. Yani bunun için bilim adamı olmaya da gerek yok. Bakacaksın gözle görülür yaprak. Bu da yaprak. Günümüzdeki de yaprak. Aynı. Hiçbir değişiklik yok yani. Çok net gösteriyor.
Ya ara geçiş formu yani böyle ara geçiş formu normalde biz ara geçiş formlarını gösterirken böyle hani böyle olması gerekir diye çok hafif tutuyoruz. Ya öyle bir şey hayal bile edilemez. Yani böyle kafası gözü olmayan garip böyle eğri büğrü patolojik asimetrik canlılar olması gerekiyor. Ki canlı kalamaz zaten bunlar. Yani yani iddiaları da ortadan kalkıyor zaten patolojik böyle yani yarım organ olmaz ki.
Bir de biliyoruz onun da fosil kaldı olması ki bunu, lazım.
Fosil olmadı, fosili de yok. Mesela bakın herkes dalga geçiyor yani internette bunu hazırlamışlar. Bakın nasıl olması gerekirdi diye böyle garip. Yarısı öyle. Yarısı böyle.
herkes
tabii yani böyle canlı olur mu yani? Zaten yani bakın burada gene böyle hafif tutmuşlar. Ama hiç yok.
Biraz içili olur, biraz sıcak.
Böyle maymun kafalı adam falan yani.
Kedi.
Artık ama güzel eğlence konusu olmuş. Yani.
Tabii yani bütün dünya o geçiyor. Tek gözlü köpek. Timsah kafalı kurbağa yani.
maymun olmuş.
Yani bütün dünya dalga geçiyor artık bunlarla.
Böyle bir şey olması lazımdı zaten.
Evrimleşmiş olsa böyle aynen olmuş. Dedikleri gibi. Demek bu aradakiler nerede? Ve aradakiler şey yok.
Bunlara şunu da sormak lazım. Şimdi diyorsun ki mesela evrimci diyor ki işte sudaki diyor yılan oldu diyor, sürüngen oldu, işte yüzgeçleri gitti. Ama o sudaki dediğin canlı türü de duruyor mesela. Yılan türü de devam ediyor. E buraya geçiş yaparken kimler geçti, kimler kaldı, kim ayırt etti bunu? Ya sen geç, sen kal mı dediler yani. Öyle olmadı da çok açık. Zaten bunun geçişin formu da yok. Bir de oradan oraya geçerken onların iddiasına göre sudan sonuçta karaya geçerken ikisinde solunum farklı çalışıyor. E sudan karaya geçiş anında saniyesinde o evrimin gerçekleşmesi lazım. Ama diyor ki zaman içinde diyor, milyonlarca yıl içinde aşama aşama diyorsun. E bu aşama aşamada bu canlı zaten yaşayamaz, hayatını sürdüremez. Hiçbir mantığı yok zaten. Mantıklı açıklaması da, bilimsel açıklaması da bu yüzden dolayı evrimin olmuyor. Sadece işte sahtekarlık. İşte insanları kandırma yönelik.
Nasıl sahtekarlık yapıyorlar mesela? Bu çok yine tanınmış sahtekarlıklarından bir tanesi. Tiktaalik Rosea diye ortaya çıktılar. Evet.
Zaten bunu çok yapıyorlar bu şekilde. Hani insanları farklı türleri gösterip sanki birmiş gibi kendi elleriyle uğraşarak bunları bu şekilde oluşturmaya çalışıyorlar.
Neyse böyle göstereyim. Şöyle bakın şimdi. Tiktaalik Rosea diye ortaya çıktılar. Bir tane kafatası buluyorlar. Bulunan kafatası 2004 yılında Kanada'da 5 yıllık ödenek alıyorlar. 5 yılın sonuna kadar normal balık fosilleri buluyorlar. Piş diyorlar, başarısız olduk. Başarısız oldukları ne? Ara geçiş formu yok. Ulan ara geçiş formu niye başarısız olsun? Sen objektif bilim adamısın. Bakıyorsun ara geçiş formu yok, evrim yok dersin yani bunun başarısızlığı. Bunlar başarıyı şöyle hallediyorlar. Yani böyle yarım yamalak böyle bir şey bulacaklar. Onu da işte ara geçiş formu diye lanse edecekler. 5 yılın sonunda tam ödenekleri bittiğinde yiyip içiyorlar 5 sene boyunca. Aha diyorlar, biz diyorlar bir tane kafatası işte kara canlısına benziyor. Bir de gövde bulduk diyorlar. Halbuki bakın buldukları kafatası bu. Burada gövde var mı? Yok değil mi? Normal bir yassı bir kafatası görünüyor burada. Gözleri yukarıda olan. Şimdi devam edelim. Laboratuvarda çalışıyorlar bakın. Laboratuvarda çalışırken gövde var mı? Yok. Mikroskopta inceliyor değil mi? Neyi inceliyor? Bir tane kafatasını inceliyor. Aa, birden gövde ortaya çıktı. Kafatasına gövde eklendi. Ne oldu? Aynı orada buldukları balık gövdesini bu timsah kafatasının üzerine ekliyorlar. Ve ondan sonra bakın üzerine de böyle alçıdan bir şeyler giydirip burada da görüyorsunuz bakın kafatasının gövdesi çıktı birdenbire ortaya. Boynu var, gövdesi var. Böyle yüzgeçleriyle. Ki o orada tam balık fosilleri var. Kuyruğu ne yaptı bakın? Olmaz. Yarı kara canlısı güya, yarı tarafı da kuyruk. Onu da çizimle ekleyerek böyle. Buraya da balık gövdesini eklemiş. İşte diyor bu diyor kara canlıları. Bu da balık diyor. Al sana ara diyor. Neyin arası? Hiçbir şeyin arası. Yani direkt atmasyon. Bakın bu Chicago Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden bir tane kafatası görülüyor burada. Evet. Bu gösterdikleri canlı, şimdi bakın yukarı gidelim. Günümüzde yaşayan Alligator sinensis, Çin'de bulunan bir timsah. Aynısı bakın. Timsah kafatası, yani timsah kafatasını bulup timsah bir kara canlısı, ona balık gövdesi ekleyerek güya yarı balık yarı şey yapıyorlar. Ve Tiktaalik Rosea adını veriyorlar. Sığ su balığı anlamına geliyor Tiktaalik Rosea. Güya karaya çıkmaya hazırdı gibi böyle. Halbuki normal timsah işte bak gözleri yukarıda birbirine yakın. Yassı kafası var. Yassı kafası var. Gövde yok. Gövde yok. Ondan sonra şey diyor. Şimdi bunu yapan, sahtekarlığı yapan, bunu böyle hani kara canlısı yarı balık gibi lanse eden kişi de Chicago Üniversitesi'nde. Bakın bunu nasıl ballandıra anlatıyorsa yaptığı sahtekarlığı.
University of Chicago here. So, dinozor
rekonstrüksiyonu yapan biriyim diyor. Ama balık rekonstrüksiyonlarında da Dinozorlarda olan in dinosaur reconstructions we're faced with the same problems as with a sorunlarla karşılaşıyoruz diyor. That being where you're looking at something that's extinct. Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa, yani soyu tükenmiş bir canlı günümüzdeki hali yok. Onu kıyaslayacak bir durumu yok. Onun için zaten soyu tükenmiş canlılarla çalışıyorlar. Çünkü istediği gibi atabiliyor onun üzerinde.
Çünkü devam yani
günümüzdeki hali yok ki tabii. Ya soyu tükenmiş o bence böyleydi diyor. Öbürü de yani sen günümüzdeki halini gösteremediğin için ona göre aksini iddia edemeyeceğini düşünüyor. Kim düşünüyor bunu? Sahtekarlar. Şimdi bakın devam ediyor. Günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak ve onların özelliklerini, kasların kemiklere nasıl bağlandığını...
Studying features, learning how muscles interacted with bones, and then how to
recreate textures. Canlıyı ne diyor? Yeniden yaratırız. Haşa, yani yeniden yaratırız demek, kafamızdan istediğimiz gibi uydururuz diyor.
The artistic end of it too, to try and figure out better ways to make something look maybe wet or maybe look dull.
Bazılarını donuk gösteririz. Bakın üzerine istediği gibi bir alet almış eline. Bu diyor böyleydi diyor. Neye göre böyle? Elimdeki alet böyle diyor. O da demek ki böyleydi diyor. Lafa bak yani. Lafa bak izahaya gel. Bu bilim mi? Film mi? Film bile değil yani bu. Devam edelim.
Proper texture for the scales, that kind
böyle.
Gözenek yapıyor. Doku yapıyor.
Tabii doku yapıyor ya. Neye göre? Elindeki alete göre. Bence böyleydi diyor. Sen aksini ispat et diyor böyle olmadığını. Başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır. Ve bunları canlandırmak çok fazla spekülasyon gerektirir diyor. Abi diyor biz diyor tabii çok spekülasyon yapıyoruz diyor. Atıyoruz diyor. İşte diyor pahalı diyor. Hayat biliyorsun diyor biraz da diyor. Ona göre bir şey attırırsanız bize diyor. Onu söylüyor yani.
Hayır,
çok spekülasyon diyor. Bu işler için... pahalı diyor yani. O kadar
mümkün değil. Ama evet pahalı cidden. Bunun için bir sürü masraf yapıyor. Eskitme yapıyor. Yeni şeyler yapıyor. Olan bir canlıyı olmayan bir canlıymış gibi göstermek için günlerce aylarca belki çalışma yapıyorlar mesela. Sırf bunu gösterecekler insanlara diye olmayan bir şeyi.
Ya koskoca üniversite bu adamı tutuyor orada.
Bu adam bu iş
yapıyor zaten. Sahtekarlığı yapsın diye. O da o sahtekarlığı ne kadar iyi yaptığını anlatıyor. Ben diyor bu parayı hak ediyorum diyor yani. Bunu diyor hakkını kolay değil mi diyor. Öyle diyor oraya bakıyoruz diyor, buraya bakıyoruz diyor. Yani diyor bu işler başka, diyor kolay değil diyor. Yani spekülasyon yapmak diyor.
Da gelsin, hani.
Siz bana getirin diyor ben diyor yaparım diyor onu diyor. Oo balık ne kelime diyor yani. Balığı diyor karacanlısı haline de getiririm, kuş haline de getiririm diyor. Ne isterseniz yaparım diyor.
Ya, duygusal olarak yaklaştıktan sonra.
Devam ediyor.
What the remains look like, and then to try and bring those back involves a lot of speculation over top of this rough.
Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerini bir kil tabakasıyla kaplayacağım ve sonra detayları hazırlayacağım. Lafa bak.
Kille falan kaplıyor.
Fosil bunu gösteriyor mu yok? Bir tane kafatası fosili. Sen kafatası fosilinden onun derisinin nasıl olduğunu, gözünün nasıl olduğunu, değil mi? Vücudu tüylü müydü, tüysüz müydü, pulla mı kaplıydı, öyle miydi, böyle miydi anlayabiliyor musun?
Anlaşılmaz.
Anlayamazsın tabii ki. Tabii. Ama ne diyor bu? Ben yaparım diyor. Eline de aleti almış. Neye göre yapıyorsun diyor. Ben diyor bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum diyor. Atıyorum diyor yani.
For body shape is I'll put a layer of clay over it and then sculpt the fine
çok
details over that.
Canlı.
Things like
bakın,
the size
öyle,
and shape of the eye.
Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha spekülatiftir diyor. Daha atmasyondur diyor. Çünkü şeyden çıkmaz ya bu. Yani kemik kalıntısından, fosilden çıkmaz asla. Yumuşak dokuyu tahmin edemezsin. O daha fazla diyor hayal gerektirir diyor. Yumuşak dokudur ama evet, göz yuvalarına bakarak diyor. Ve balık ve amfibilere bakarak yani bir balığa bakıyor, bir de amfibi yani kurbağa, semender gibi canlılara bakıyor. Onun arasında bir şey yapmaya çalışıyor ya böyle güya ara form yapacak kendine göre. Bulamadığı için ara form ona göre hazırlayacak. Bir ona bakıyorum diyor, bir ona bakıyorum diyor. En azından diyor bakın neyin doğal görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz.
Ona da dikkat ediyor yani.
Bakın
doğal
hiç delil yok. Sıfır bilim yani. Bu kadar kepazelik olur ya. Chicago Üniversitesi dünyanın ünlü üniversitelerinden bir tanesindeki adam yani. Orada akademisyen olarak güya akademisyen.
You can get a pretty good idea of the eye that would fit in the socket.
Daha doğal olsun.
Tabii.
Things like fish and amphibians will get an idea of what might look natural at least in this model. So that when people
böylece insanlar baktıklarında bakın yaşamış olan değil, yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olacaklar. Pes yani. Sahtekarlığın bu kadarı da.
Bir itiraf etmiş.
Bakın nasıl yapıyor. Kili sürüyor. Oh! Boyayı döküyor. Hamur açacağını alıyor. Geçiyor oraya. İstediği gibi takılıyor bakın gördüğünüz gibi.
Kendi yaratıyor.
Tamamen kendi uydurdu yani. Bu kadar olur ya. Yani söylüyor nasıl uydurduğunu zaten.
İyi itiraf ediyor.
Ya bu hakikaten büyü yani. Bu çok ilginç. O da biliyor ya sahtekarlık yaptığını. Adamı alkışlıyorlar. Mesela bu dünya çapında yayınlara sebep oluyor böyle. Türk medyasında bir kısım medya çıkıyor. Ya Tiktaş Groze'ye bulundu diyor. Ara geçiş formu diyor. İşte bunu müzeye koyuyorlar. Mesela 50 yıl sergiliyorlar. Adamın biri geliyor bakıyor diyor ki ya siz dalga mı geçiyorsunuz diyor. Piltdown adamı skandalı. Dünyanın en ünlü müzelerinden. Diyorlar yani müzeye git ara geçiş formu görürsün diyorlar. Ara geçiş formu de Piltdown adamı skandalın adam diyor ki ben diyor deney bir şey yaptım diyor. Yaşlama çalışması yani yaşını tespit eden özel bir metot geliştirdim diyor. Bir baktım diyor 500 bin dedikleri 500 yıllık diyor. Ya diyor siz anlamıyor musunuz diyor onu eğelemiş diyor dişleri diyor. Bu sahtekarlık yapmış diyor maymun çenesini eklemiş diyor insan kafatasına. Ya diyorlar nasıl da anlamamışız ya. Ya olabilir böyle şey pardon diyorlar. Çıkarıyorlar onu oradan böyle gayet sakin bir şekilde. 50 yıl ya. 50 yıl Londra'nın en büyük müzesinde herkes biliyor. Ama büyü bu işte. O mesela sahtekarlık yaptığını biliyor. Karşıdaki adamlar sahtekarlık yaptığını biliyor. Bu sahtekarlığı nasıl yaptığını anlatıyor. Karşısında bunun sahtekarlık yaptığını da alkışlıyorlar böyle. Ya ne güzel sahtekarlık yaptın diyorlar. Ya sahtekarlık kelimesini kullanmıyorlar da. Ne kadar bilimsel bu diyorlar. Evet diyor bize çok bilimsel de zaten diyor bunlar böyle karşılıklı. Ya dünyanın %99'unu kontrol etti bu kepazelik. İman hakikati. Allah'ın varlığının delili yani Allah'ın yarattığı bir kader inşallah. Kimse aksini yapamaz. Yani normal düz mantıkla bir çocuk bile bu saçmalığa inanmaz. Ama bütün dünyayı böyle kandırdılar. Çok ilginç. Yani bu Chicago Üniversitesi. İnsanlar zannediyor ki Chicago Üniversitesi'nden bir şey söylendiği zaman doğru oluyor.
Söyleyen adam bu işte.
Adam Galata Kulesi'ni satmış. Galata Kulesi'ni nasıl sat? Yani Galata Kulesi'ni satmak hiçbir şey bunun yanında. Galata Kulesi'ni satan bir kişiyi dolandırıyor. Bu böyle milyonlarca insanı yani milyar insanı, milyar hesabıyla insanı dolandırıyor. Onu anlatıyor nasıl yaptığını böyle, nasıl dolandırdığını.
Yani anlatması da çok acayip bir şey. Yani onu videoya çekip nasıl yaptığını anlatması da çok tabii. Acayip.
Ben böyle yapıyorum diyor. İşimi çok profesyonel yapıyorum.
Evet. O şunu da gösteriyor. Hani Ernst Haeckel diyor ya, evet ben diyor bu itiraftan sonra pişman olmuş gibi görünmem gerekir aslında. Ama diyor, hayır öyle yapma değilim diyor. Çünkü diyor, herkes böyle yapıyordu zaten diyor.
Bu anlatmış demek parayı falan alamadı. Bu sıkıntı olmuş ki.
Evet bu demek ki herkes böyle yapıyor ki ara geçiş fosili iddiasında bulunanların. Bak herkes böyle yapıyor ki rahat rahat anlatıyor. Ben de bak tamam. İşimi iyi yapan birisiyim.
Onlar benden daha
yeni ara geçiş fosillerin isteyenler yanıma gelsin. Zaten bu işin hani raconu da bu yani. bu şekilde yapılıyor. Hani hayal ediyoruz diyor.
Hayal gücüm genişliyor.
Ne istiyorsunuz onu söyleyeyim. Yani karadaki mi yoksa uçmak mı istiyorsunuz? Biraz böyle ayakları olsun.
Tercihe göre olsun. Değişir
diyor. Abi diyor, bunun hepsinin fiyatı ayrı diyor. Yani bunu karaya çıkaracağız bir fiyat var diyor. Ama uçurursak diyor biraz daha pahalı olur mu diyor.
Uçmak tabii hava olduğu için biraz daha pahalı doğru.
Sonra soruyorlar Celal Şengör ara geçiş formu var mı? O da diyor ki dinozorlar var ya diyor. Bakın şimdi onu dinleyelim. Ses verebiliyor muyuz? Ses verebiliyor muyuz?
Ses. Açık mı ses?
Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. İtiraz. Diyorlar ki efendim ara formları bulunacak. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Fizyolojik kayıt çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor. Cevap yok çünkü.
Bakın ne diyor? Cevap yok çünkü diyor. Doğru cevap yok. Celal Şengör'ün her dediği yanlış diye bir şey yok. Buraya kadar doğru söyledi. Darwin cevap veremedi dedi. Çünkü dedi cevap yok dedi. Buraya kadar doğru değil mi? Celal Bey haklı buraya kadar. Şimdi bakalım bundan sonra ne diyecek?
Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce Alabi'yi anlatıyordum. Bugün dinozorları biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. 5 tane sınıf var. Dinozorlar mı sınıflar hiç mi ne uymuyor?
Ya, kuşlar ve memeliler mi? Öyle bir sınıf yok canlılar. Yanlış söyledi onu. Balıklar, sürüngenler. Yani omurga hayvanlar ayrı bir alem. Ondan sonra bitkiler ayrı bir alem. Tek hücre ayrı bir alem. Mantarlar ayrı bir alem. Ve bu şekilde sınıflandırıyor. Sürüngenler tabii. Öyle ayrı bir alem değil. Onlar hani o evrimsel kafasına göre sıralamayı sanıyor.
Tamam onu söylemeye çalıştı da. Ya burada rezalet dinozorları ara geçiş formu zannediyor. Ya dinozorların ara geçiş formu olduğunu hiç kimse iddia etmiyor. Ya Celal Şengör'ün bir özelliği, yani hiçbir şey bilmiyor, Darwinizmi de bilmiyor, paleontoloji de bilmiyor. Fakat işin şey tarafı, hiçbir şey bilmediğini de bilmiyor yani. Dinozorları kimse iddia etmiyor ki zaten yani ara geç. Mükemmel canlılar ve yani dinozorla diyor ya mesela hiçbir yere koyamazsınız diyor. Tabii ki koyamazsın. Ara geçiş, ara geçiş ne demek? Balık diyor mesela. İşte diyor atıyor. Kara canlısına dönüşecek diyor. Bunu yavaş yavaş olacak diyor. Yani ikisinin arasına girebilen bir canlı olması lazım. Patolojik ve asimetrik. Değil mi? Ara geçiş formunun tanımı budur. Ya dinozorun neyin arasına sokacaksın? Adam 20 tonluk böyle bir kuyruğu var. Kuyruğu bilmem kaç tonlu yani böyle. Böyle mükemmel canlılar ve çok da sevimli yani. Dev canlılar. Eşi benzeri yok. Karada öyle büyük bir canlı yok zaten yani. İşte Celal Şengör de bunu ara geçiş formu zannediyor. Ali abi anlattım diyor. Ha o zaman tamam Ali abi anlatınca tamam oluyor. Şimdi bakın evrimciler konuştuğu zaman ne diyorlar? Ne anlatıyorlar mesela? Hakikaten ilginç yani bir evrimci konuştu. Bunlar böyle televizyona çıkmıyorlardı. Televizyona çıkmadıkları için ne dedikleri, ne hangi soruya ne cevap verdikleri bilinmiyordu halk tarafından, insanlar tarafından. Onun için çok iyi oldu. Yani böyle işte çıkıp biraz konuşmaları. Bakın ne diyor?
Çok farklı bir şey yok. Yani cana o kadar büyük bir şey atfetmeyin. Yani cansızla can arasında böyle kutsal çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde canlı madde arasında çok büyük bir fark
yok. Canlıyla cansız arasında çok büyük fark yok dedi yani.
Nasıl olmaz ya? Örümcek ipek yapıyor. Masa ne yapıyor? Duvar ne yapıyor? Duvar ipek mi yapıyor mesela? Örümcek kement yapıyor böyle. Arı dans ediyor. Kilometrelerce uzaktaki hiç matematikçinin yapamayacağı şekilde veya bilim adamının
petek
mükemmel gösteriyor. Petek örmeye başlıyorlar değil mi? Her yerinden ayrı ortada geliyorlar. Ek yeri yok. Fark yok diyor.
Canlı da cansız. Yani senle o zaman o adam kendisiyle masanın, tahtanın, duvarın farkı olmadığını söylüyor. Yani kendine bakacaksın sadece. Hani hiç canlılara bakmasan dahi. Kendin bir canlısın, vücut sistemin var, sürekli bir hareket var. Sen kendinle cansız bir varlık dediğin masa, sandalye, duvar işte neyse onu kendinle aynı sayıyorsun. Canlı ile cansız arasında fark yok diyor.
Ya tabii şimdi orada biliyor tabii o da öyle bir fark olduğunu da. Yani aksini söylerse evrimi reddetmiş olacak. Evrimi kabul etmek adına mesela diğeri de diyor ya arabanın parçalarını yan yana koy diyor. Tabii ki araba olur diyor.
Adam modaya kapat.
Niye diyor bunu? Yani arabanın olmayacağını bilmez mi o? Koskoca adam, kıllı kılçıklı adam. Bilir.
Diyor olur mu diyor hatta soruyor. Diyor olur mu diyor. Tabii olur diyor araba parçaları bir arada olur.
Tabii yani çünkü olur. Orada olmaz dese o zaman evrim yok demektir yani. Tabii ki olmaz yani değil mi? Evrim çünkü evrim iddiası o. Tesadüfen her şey birleşip canlıyı yaptı diyor ya proteinler olacak önce. Proteinler birleşip de hücreyi yapacak. Böyle bir şey olmayacağı belli. Araba örneğini verdiğinde arabayı olur demek zorunda hissediyor kendini. Çünkü o yalanı bir yalanla ortaya çıktığı için onu desteklemek adına binlerce yalan söylüyorlar. Her söyledikleri yalan. Çünkü olmadığına göre öyle bir şey, tesadüfen hiçbir şey olamayacağına göre evrimi desteklemek adına söyledikleri her şey yalan oluyor. Doğru olmuyor yani. Gerçeğe aykırı oluyor. Hem mantığa aykırı oluyor hem bilime aykırı oluyor. Bu bakımdan bu duruma düşmemeleri gerekir. Mesela bakın yine.
Burada. Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklarlar.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, inel falan böyle...
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla...
Tamam, bunlar hiç önemli değil. İzolasyon, müzolasyon, bunların hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon...
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmak istiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Evrim, deterministik ve tesadüfi süreçlerin ortak bir şey. Yayılma random proses olarak adlandırılır ve random denklemlerle ölçülür. Daha önce oluşmuş maddi yapıların üzerine zorunlulukla, deterministik bir zorunlulukla ama stokastik yani rastlantısal olayların da etkisiyle yeni özelliklerin ortaya çıkması, türleşmenin gerçekleşmesi.
Çok basit, metimsel, naif önermeler ileri sürelim. Kozmolojik kanıt dizgesi dediğimiz bizim.
Antik yaşamın da endosimbiyotik olarak bakter öncesinde gösterdiği avuk bakter üzerindeki elektron transport yani enerji üreten sistemdeki.
Nesneler dünyasına bakışımızda felsefi temelin nedensellik sürecini
genetik kovaryans matrisinin
itiraz. Diyorlar ki efendim Arap formları.
Evet. Ne anladın? Kimse bir şey anladı mı? Evet, kendileri de bir şey anlamadı. Radyasyon, kimse de bir şey anlamadı. Zaten amaç o. Ya kimse bir şey anlamasın. Çünkü böyle bir kepazeliği herkes anlayabilir. Onun için anlaşılmaz cümleyle anlamazsa kurtarabileceklerini düşünüyorlardı.
Diyor zaten, ben bu kadar başka şeyle konuşmam diyor yani. Ben böyle konuşurum diyor. Çünkü anlaşılmayacak şekilde olduğu için kendi de söylediğini anlamıyor zaten. Bütün enteresan hani böyle tuhaf kelimeleri peş peşe dizip oradan bir cümle oluşturup kendisi de anlamıyor zaten, izleyen kimse de anlamıyor da radyasyon, termoloji bilmem ne bilmem ne sayıyor duruyor yani.
Evet.
Ama dost doğrusunu biz anlatıyoruz burada işte. Çok basit.
Açık ya, yani.
Basit, karmaşık olmayacak. Herkes anlayacağı şekilde. Her kişinin anlayacağı şekilde. Yani 10 yaşında çocuk da anlıyor bunu. Ya 70 yaşında insan da anlıyor. Herkes anlayacağı
çünkü şekilde. Çünkü şey değil yani. Hani bunda tuhaf bir durum yok. Anlaşılmayacak bir durum yok. Açık net Türkçe
doğru
konuşuyoruz.
Doğru söylüyoruz. Evet.
Türkçe anlatıyoruz. Hani anlayacağımız bir dilde konuşuyoruz ve basit şekilde anlatıyoruz. Yani hiç böyle bilimsel işte yok şuradan geldi şöyle gitti falan değil. Direkt fosil bu. Şimdiki bu. Olanlar bu, olmayanlar bu diye anlatıyoruz zaten. Burada adamların yaptıkları bir zaten önde bir belge de yok, bir kanıt da yok. O şekilde bir konuşma da yok. Hani öncesi bu, sonrası şu diye bir konuşma da yok. Kelimeler de tamamen uydurmaca. Yani tamamen hani anlamını dahi belki anlamını dahi bilmediği kelimeleri peş peşe koyup bir cümle haline getirmeye çalışıyor. Ya hiçbir yerden tutarları olmuyor zaten işte.
Evet yani bu işte yani iman hakikati. Böyle hakikaten dünyanın %99'u inandı bu rezalete. Yani bu Allah'ın varlığının delili inşallah.
Bu da
Allah'ın dilemesi tabii. Allah tecelli etti inşallah. Darwinizm hakim oldu. Deccaliyet hakim oldu. Şimdi Allah'ın yarattığı kader üzere Mehdiyet dönemi inşallah. Allah Hazreti Mehdi'sini gönderdi. Faaliyette inşallah Allah'ın dilemesiyle çatır çatır da ezildi inşallah. İşte onun sonuçları da elhamdülillah bütün dünyayı zıl ve gölgesi kapladı. Hocamız da öncüsü olarak inşallah vesile oldu. İngiltere'deki otobüsün üzerinde de bilimsel delillerle Allah kesin olarak vardır diye inşallah yazdı. İngilizler de ferahladı. Kabul ettiler evet, inşallah. Londra'da değil mi? Londra'da çıkmıştı Charles Darwin. Bütün o yalanları orada yazıyordu. Oradan başladı. Yani Sümerlere dayanıyor ama Charles Darwin'in başlısı oradan inşallah. Orada da gömüldü. Eze eze, söke söke. Ne yaptılar? Direnmeye kalktılar, hopladılar, sıçradılar. Tepe üstü oturdular. Şimdi herkes işte elhamdülillah değil mi? Söylüyor işte gösterdi hocamız. Bilim adamları da kabul ediyor. Sanatçılar da Allah'ın varlığını artık Darwinizmi geçersizliğini kabul ediyor.
Ya her alanda Allah galibiyet ve hakimiyet veriyor maşallah. Bu mesela fosillerle evrim teorisinin çöküşü konusunda bu olay bir milattır Allah'ın izniyle. Artık başladığı yerde gömülmesinin ve çöküşünün en büyük belirtisi bu. Bununla birlikte Darwinizmi temel alan ideolojilerin de yavaş yavaş çöktüğünü mesela şahit oluyoruz ve olacağız inşallah. Mesela Çin de yıllardır komünizmle yönetilen bir ülke değil mi Çin? Komünist Parti diye bir parti var orada. O partinin iktidarıyla yönetilen bir yer. Fakat orada gitgide büyüyen bir kitle var. Komünizmin yani istemeyen, Komünist Parti'nin yönetimden memnun olmadığını dile getiren Çin'de bir kitle var.
Ayaklanma
ve bu başladı. Evet, kitlenin ilk başlangıcına baktığımızda söylenen şu, biz bir tane makale okuduk diyorlar. Makalenin adı da şu, komünizmin insanlığa getirdiği belalar. Peki bu makalenin kime ait olduğunu düşündüğümüzde aklımıza ilk hangi isim geliyor hocamız? Onun ilminden, onun kitabından alınan bu makale işte böyle etkisini gösteriyor maşallah. Şey gibi yani çığ gibi. En başta çok bir makale ama bugün bak binlere ulaşan 100 milyon tane sanırım kitlesi var. Bir kitleye ulaşmış vaziyette. Şimdi o kitle gitgide daha da büyüyerek bütün Çin'de de inşallah komünizmin çökmesine sebep olacak. Artık önümüzdeki yıllarda ne olacak? Biz hep bunları göreceğiz. Yani çünkü hak geldi, batıl zahil oldu. Bu kadar. Hak geldiğine göre şeytan Allah sanırım. Geldi mi? Geldi. Allah'ın hak elçisi yaşıyor. Hem Hazreti İsa da yaşıyor. Allah'ın hak peygamberi ve Hazreti Mehdi yaşıyor. Batılın zahil olması o zaman gerekiyor. Zahil olması gerekiyor. Onu da şu an görüyoruz.
İnşallah.
İnşallah. Bu işte evet yani bu ama yani çalışmanın fikri çalışma devam ediyor inşallah. Yani o çünkü iyice bitirene kadardır inşallah. Allah ne diyor? Şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar. Değil mi? Allah yolunda mücadele edin diyor inşallah. Fikri mücadele. Bilimsel delillerle. Fitne var mı şu anda? Var. Daha bitmedi. Allah'ın izniyle bitene kadar. Mesela işte Türkiye'nin PKK belası var. Bu bitene kadar. Afganistan'da devam ediyor. Bu bitene kadar. Doğu Türkistan'da bitene kadar. Şimdi ondan Darwinizmin geçersizliği çok net bilimsel delillerle anlatıyoruz. Komünizmin de getirdiği belalardan da bahsedelim inşallah. Bunun da insanların bilinçlenmesi. Çünkü mesela gerilla savaşını anlatan eserlerde ne diyorlar? Bakın gerilla savaşı için. Şunu diyor. Gerilla savaşının diyor zayıf noktası. Bu gerilla savaşının uzmanları komünistlerin yazdığı bir kitapta. Gerilla savaşı uzmanı lideri Vo Nguyen Glap'ın Vietnam Savaşı'nda dilinden gerilla savaşının zayıf noktası. Yani Vietnam'daki oradaki gerilla savaşının uzmanı olan adam Vo Nguyen Glap komünist. Diyor ki bölge coğrafyasını bilmek ve yiyecek içecek kaynaklarını bilerek aç kalmama taktiklerini disiplinle uygulamak bir gerilla savaşının olmazsa olmazlarıdır. Bunun hepsini PKK için düşünelim. Çünkü PKK bu taktiği izliyor. Klasik komünist terörist taktiğidir bu gerilla. Yani devlete karşı ayaklanma, kanlı olarak iktidarı değiştirme, komünizmi getirme mücadelesidir komünistlerin gerilla savaşı. Devam ediyor. Fakat savaştığınız bölgedeki halktan, savaştığınız bölgedeki halkı kastediyor. Yiyecek, cephane ve manevi destek almazsanız, bakın yiyecek, cephane ve manevi destek. Manevi destek alınması gerekir diyor. Gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz. Gerilla savaşını öldüren açlık değil, moral bozukluğu olur. Manevi desteği nasıl alıyorlar? Şöyle alıyorlar, propaganda yaparak. Komünist propaganda yapıyor. Yani halkı kendi taraflarına çekerek yapıyorlar. Yani bölgedeki bir kısım insanları. Ondan destek almanız gerekir diyor. Mao da diyor ki bakın, Gerilla Savaşı üzerine adlı kitabından Mao Zedong'un. Gerillalar istilacıları belirli bir yere hapsetmek için onun maneviyatını bozmalıdır. Yani fikri çalışmanın hep üzerinde duruyorlar. Değil mi? Komünizm propagandası, ideolojik komünizm propagandasının. Yine Mao diyor ki Gerilla Savaşı üzerine adlı kitabında. Bu mücadele sırasında kitle örgütleri kurmalı. Kitle örgütleri kurmalı. İşçilere, köylülere, gençliğe, kadınlara, çocuklara, esnafa ve meslek sahiplerine politik bilinçlendirme uygulamalıyız. Yani beyinlerini yıkamalıyız, komünizm propagandası yapmalıyız bunlara diyor. Politik bilinçlenme derecelerine ve mücadele arzularına göre onlara çeşitli kitle örgütleri içinde düzenlenmeli ve bu örgütleri adım adım genişletmeliyiz. Şimdi yine bakın büyük bir gerilla savaşının uzmanı komünist terörist Che Guevara. Diyor ki Che Guevara, gerilla savaşçısı neden savaşır? Gerilla savaşçısı bir sosyal reformcudur. Sosyal sistemin evrimi için çalışır diyor. Bakın hep bir ideolojik şey var. Yani bunu olmadan zaten 6 aydan fazla ayakta kalamazsınız diyor. Değil mi? Yine Che diyor ki gerilla takımı yaptığı mücadelede silah gücü bakımından güçsüz, ideoloji gücü bakımından güçlü olan taraftır diyor. Bakın çok önemli, bir daha okuyorum. Gerilla takımı yaptığı mücadelede silah gücü bakımından güçsüz, ideoloji gücü bakımından güçlü olan taraftır. Yani bir terörist grup güçlü olduğu süre içerisinde ideolojik olarak, yani ona karşı çıkılmadığı zaman veya onun ideolojik bu yöntemi durdurulamadığı zaman fikren o başarılı olur. Nitekim öyle oldu. Mesela PKK'nın 30 yıldır ayakta kalmasının sebebi karşı fikri çalışma olmaması dedi hocamız. Yani adamlar propagandasını yapıyor tek yönlü. Onu din olarak kabul etmiş. Bu sapkın dini, komünizmi empoze ediyorlar. Kahvelerde sabahtan akşama kadar anlatıyorlar. Onlara oraya komünist akademisyenler götürülüyor. Sabahtan akşama kadar eğitim veriyorlar oradaki teröristlere. Adam onu din olarak kabul ediyor ve bunu da propagandayla etrafa anlatıyorlar. Ve bu yüzden ayakta kalabildi. Onun için askeri tedbirler başarılı olmadı. Ve olmaz da. Yani çünkü gerilla demişti hocamız, orada 10 binlerce mağara var. Bir hedefin yok ki yani. Bombaladığın zaman adam yer altına çekiliyor dedi hocamız. Orada bekliyor bombalamanın bitmesini. Ondan sonra tekrar ortalığa çıkıyor. Bir de yani 3-5 terörist yakaladın. O fikri çalışması durmazsa yerine yenisi gelir onun. Bataklığın kurutulması gerekiyor. Bu da fikri mücadeleyle olabilen bir şey. Adam Lenin'li ben diyor. Leninliyim diyor bu dönemi. Şiddet uyguluyor. Lenin'in bütün prensiplerini uyguluyor. Marksizmin prensiplerini uyguluyor. Darwinizm esas olarak kabul etmiş. Bölücü başı diyor ki insan en ileri sosyalleşmiş hayvandır diyor. İnsan en ileri sosyalleşmiş hayvandır diyor. Ondan sonra Lenin'i, Mao'yu, Stalin'i övmüş. PKK diyor Marksist, Lenin, Stalinist bir harekettir diyor. Kendisi söylüyor bunu. Ama ona karşı fikri mücadele yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Çünkü mesela Devletin dedi hocamız, biyoloji kitaplarında tek yanlı Darwinizm anlatılıyor. Ya adam dedi bunu zaten referans gösteriyor dedi. Yani bak devlet de benim söylediğimi söylüyor diye devletin kitabını referans gösteriyor. Böyle olmaz. Tamam Darwinizm anlatılsın, geçersizliği de anlatılsın. O bölgedeki insanlara Şeş TV var, işte radyo kanalları var, onlarla ulaşılsın. Nitekim dedi, bana dedi Allah'ın izniyle bıraksınlar. İki ayda ben hallederim diyor hocamız. İki ay. Dayanamaz. Bakın ne diyor bu gerilla savaşının uzmanı? Bunu diyor bölge halkından destek almazsanız diyor, manevi destek almazsanız gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz. Hocamız devreye girerse en fazla 2 aydır o. Fikri çalışma çünkü burada fikri çalışmayı da söylemiyor. Bu yani etkileyemezseniz onun anlamında söylemiş. Ama karşı fikri çalışmayla yerli bir eder hocamız Allah'ın izniyle. Ne PKK kalır ne MKK kalır. Nerenin propagandası? Adam kendisi inanmaz ki bir kere Darwinizmin geçersizliği anlatıldı mı? Darwinizm yok. Darwinizm yoksa komünizm neye dayanacak? Neyin diyalektiği diyecek? Doğanın diyalektiği öyle bir şey yok.
Diyalektik yoksa evet.
Hayat tesadüfen olmadı, yaratıcı var. Fosiller bunu söylüyor. Proteinin oluşması imkansızlığı bunu anlatıyor. Sen diyalektik materyalizmi neye dayandıracaksın o zaman? Bitti. Ne diyordu Karl Marx? Bu bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturur diyor Darwinizm için. Şimdi Darwinizm ortadan kalktığında bu bizim doğa görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmuyor diyecek Karl Marx o zaman. Temeli çökecek yok, o. Temeli yok. Gitti. Temeli gidince de komünizm bitti zaten. Can damarı çünkü komünizmin Darwinizm. Onun ayakta duruyor. Onu çektin mi sen o yıkılacak. Materyalizm de zaten geçersizliği değil mi? O da Big Bang ve tabii onun da hepsinin üstünde maddenin aslı hocamızın anlattığı. Lenin diyor zaten parmağını bir kaptırırsan diyor kolun gider diyor. Yani maddenin aslının algı olduğunu anlarsanız diyor beyninizin içinde yaşadığınızın bunu söylüyor. Lenin'in söylemek istediği bu. Gitti diyor yani diyor hemen ne komünizm kalır diyor ne komünizm diyor. Yani hemen diyor dine kayarsınız diyor. Allah'ın varlığına iman edersiniz demek istiyor. Lenin söylüyor bunu. Bu yani çok açık. Yani Lenin zaten söylemiş, yani komünizm açık noktasını göstermiş yani böyle değil mi? Maddenin aslına diyor, anlarsanız diyor, bitti biter diyor komünizm diyor. Darwinizm gitti mi diyor, mesela ne diyor bakın Mao? Çin sosyalizmi diyor. Çin sosyalizminin temelini Darwin ve evrim teorisi oluşturur diyor. Mao diyor bunu değil mi? Çin sosyalizminin temelini, temel. Sen Darwinizmin geçersizliğini ispat ettin mi ne oluyor Çin sosyalizminin temeli? Temel memel kalmadı, bina havada durabilir mi? Bütün Çin iman eder. Nitekim hocamızın Allah'ın izniyle yani kısıtlı imkanlarla bu Çin'deki değişikliklere vesile oluyor. Çin'de radyoda, televizyonlarda birkaç kere çıkarsalar hocamızı değil mi? Birkaç evet. Anlatım, birkaç filmini göstersinler.
Bir makalede yani böyle oluyor.
Var ya Çin'de komünizm bir günde biter Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Onun için zaten böyle durdurmaya çalışıyorlar. Yine olmuyor ama. Çünkü Allah'ın vaadi var inşallah. İslam dünyaya hakim olacak. İnşallah. Yani bunu Çin'de, Çin'i yaratan da Allah, Amerika'yı yaratan da Allah, bütün dünyayı yaratan Allah inşallah. Dinini hakim kıracak. Bunu da gösteriyor Allah inşallah. Evet, adım adım.
İnsanlara çok rahat ve güzel bir düzeni de Allah gösteriyor. Kanaatlerini getirtiyor. Yani mesela insanların içinde keşke diyeceği bir şey kalmıyor. Altın çağ olduğu zaman. İnşallah Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle bütün İslam yeryüzüne hakim olduğu zaman hiçbir insan da ah keşke şöyle olsaydı diyeceği bir şey bırakmıyor. Çünkü Darwinizmin ah keşke Darwinizm olsaydı diyemiyor çünkü her yönden çöktüğüne kanaati geliyor. Veya komünizm olsaydı diyemiyor. Çünkü komünizmin getirdiği belaları, katledildiği insanları ve nerede yönetim olduysa oranın sefalete ve adaletsizliğe ve ekonomik yönden çöküşüne Allah gösteriyor, şahit ediyor. Onun için de komünizmi istemiyor. Faşizm onu da istemiyor. Bunun gibi diğer birçok sapkın ideoloji onu da Allah gösterdi. Ve insanlar onu yaşadı. Belalarını tattı. Ataları bundan dolayı muzdarip oldular. Onu da artık istemiyorlar. Böyle Allah hepsini gösteriyor. Çünkü hadiste de zaten belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz bunu işaret ediyor. Ondan önce birçok düzen denenecek diyor değil mi? Buna benzer bir hadiste inşallah söylüyordu. Bu şekilde insanlar artık görerek, yaşayarak en doğru düzenin İslamiyet olduğunu, en doğru kişinin inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam bu çağdaki olduğunu inşallah anlayacaklar. Kanaatleri gelecek ve hiç kimse ah bir de böyle olsa demeyecek. Herkes, bütün insanlar gökteki uçan kuş bile, değil mi hadiste, ondan razı olacak diyor inşallah.
İnşallah. Evet. İnşallah. Bakın bölücü başının Türklerin Müslümanlığı hakkındaki sapkın görüşlerine örnek verelim. Haşa diyor ki Allah'a tenzih ederiz inşallah bölücü başı. Türklerin Müslümanlığı çıkar Müslümanlığıdır. Yani İran'ı, Irak'ı, Anadolu'yu, Balkanları fethetmek için kabul edilen bir Müslümanlıktır diyor. Kaldı ki Türklerin İslamiyet'ten de anladıkları bir şey yoktur. Halen de Türklerdeki Müslümanlık bu anlamda işgal, istila Müslümanlığıdır. Haşa. Devam ediyor. İslamiyet bir Türk şövenizmidir diyor. Şövenizm bir şeye olan aşırı bağlılık, haşa anlamında. Din Türklerin elinde tam bir milliyetçiliktir. Tam bir şövenizmdir. Hem bir emperyalist ideolojik araç olarak işlev görüyor, hem de ezilen sınıflara karşı bir saldırı aracı olarak kullanılıyor. Haşa. İslam dini merhamet, sevgi, şefkat dinidir. Bölücü başı aklını kaçırmış. Yani diyor ki bakın, ben diyor haşa lisede diyor Tanrı'yla mücadele verdim. Haşa. Ve bu mücadeleden de galip çıktım diyor. Zaten işte bu fikirlerinden anlaşılıyor durumun ne olduğu. Bu söylenen. Mesela diyor ki bakın haşa. Cennet ve cehennem fantezidir diyor. Sonra da diyor ki ben diyor Lenin'im diyor. Bir bakıyoruz Lenin de çıldırarak ölmüş. Lenin de diyor ki bakın o da şiddeti nasıl savunuyor. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. İşte ben Lenin'iyim diyor. O zaman bölücü başı da demek oluyor ki ilkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Lenin devam ediyor. Biz şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin kitlelerin doğrudan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kullanımı biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk. Hep şiddet var adamın söylemlerinde, Lenin'in, herifin. Hep ağzından kan damlıyor. Bakın 6 Ağustos 1919'da Lenin partisiz işçiler ve Kızıl Ordu mensuplarının konferansında yaptığı konuşma. Hayır, biz terörden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz böyle bir şeyin, işte devam ediyor, Kolçak ve Denikin'in zaferine yol açacağını biliyoruz. Lenin bireysel terörün ilk başlarda önemli olduğunu, fakat devrim ilerledikçe bunun yerine sistemli şiddet, silahlı mücadele ve iç savaşın önem kazanması gerektiğini savunur. Bireysel terörden silahlı mücadeleye geçişi de işler ilerliyor nihayet diye anlatır. Bakın diyor ki, işler ilerliyor nihayet. Hareket anlatılması güç sayısız zorluklara rağmen ilerlemeler kaydediyor. Bu artık silahlı mücadele. Gönüllülerin sadece lafta değil, eylemde kitlelerle kaynaştığı, işçi sınıfının mücadele bölük ve gruplarının başına geçtiği ve iç savaşın ateşi ve kılıcıyla düzinelerle halk önderini eğittiği andır. Komünizm budur yani böyle. Hep şiddet, sefalet, baskı, kafa parçalama, kafaya kurşun sıkıp bırakma. Fakirlik. Değil mi? Fakirlik. Mesela komünizmde sürü mantığı vardır böyle. Sürü hayvan sürüsü olarak görür haşa insanları. Tek tip ev, tek tip araba, tek tip kıyafet, sanat ve estetik bilim tamamen ölür. Çünkü baskı ve zor rejimidir böyle. Ve bir monotonluk hakimdir bütün topluma. Tek tip ev, tek tip araba, tek tip ev, her şey böyle tek tip, insanlar robot gibi. Bu ortamda monotonluk hakim olduğu ortamda sanat, bilim ve estetik de ölür. Hep öyle olmuştur. Rusya'da böyle olmuştur. Çin'de böyle olmuştur. Mezbelelik evler, sokaklar böyle. Zaten çok kötü bir hayat. Bilim arabaları olsun, rezalet efendim.
İstemiyorlar zaten. Bilim ve sanat gelişsin istemiyorlar. Çünkü bilim gelişirse, sanat gelişirse ideolojileri çökecek. Ondan dolayı da onlar hep kısıtlı. İnsanlar kısıtlı ortamlarda kısıtlı düşüncelerle yaşasın. Yani özgür düşünceyi de savunmuyorlar. Özgür düşünmek diye bir şey yok. Kendi ideolojileri neyse insanlar ona göre düşünüp ona göre hareket etmelerini istiyorlar. Kısıtlı ortamlarda da insanların gelişmesini istemiyorlar. Çünkü bilim teknoloji gelişirse insanlar açılacak, etrafı daha fazla görebilecekler. İşte etrafta olanları daha çok görecekler, bilimin getirdiklerinden daha çok faydalanacaklar. Bu sefer de komünizmi istemeyecekler doğal olarak. Onlar da ideolojilerinin çökmemesi için en büyük nedeni de insanları kısıtlayarak belli bir çerçeve içinde yaşatmak istiyorlar. Onun dışına çıkmasını istemiyorlar. O şekilde kendilerini ancak devam ettirebiliyorlar.
Evet, yani burada insanların, yani komünizm öyle bir bela ki, yani komünizm idaresindeki bir yaşantıda insanların bireysel özellikleri, böyle güzellikleri hiç ön plana çıkmaz. Burada ön plana çıkan sadece maddi katkılarıdır. Yani bir adam, bir işçi ya da bir köylü sisteme maddi bir katkı getiriyor mu getirmiyor mu ona bakılır. Getirmeyen de elenip yok olup gitme mantığı vardır. Yani tam Darwinist mantık. Maddi katkı sağlıyorsa, faydalıysa tamam. Değilse yok olsun gitsin, ezilsin, katledilsin, öldürülsün zaten. Yani burada amaç çalışma ve üretme kavramları üzerine kuruludur. Bütün komünizm mantığı bu. Zaten Marx da bunu söylüyor. Yani anlatırken ekonomi diyor her şeyin temelidir diyor. Yani altyapı var, üst yapı var komünizmde. Altyapı ekonomi, üst yapı din, ahlak, devlet, hukuk, ahlak bunlar. Altyapı diyor, sonunda diyor üst yapıyı tamamen ortadan kaldıracak. Sınıfsız bir toplum oluşacak. İşçi sınıfı çok ezilerek diyor. Kanlı bir eylemle diyor, kanlı olarak idareyi ele geçirecekler. Proletarya diktatörlüğü sınıfsız bir toplum oluşacak. Çünkü onun bilincine ulaşacaklar. Tamamen ahlaki değerlerinden diyor. Ondan sonra milli değerlerinden, bütün bu değerlerden, manevi değerlerinden arınmış olacaklar. Sınıfsız böyle bilinçsiz bir toplum oluşacak. Al sana komünist idare. Burada diyor sadece önemli olan diyor maddi katkısıdır. Biz buna bakarız diyor. Hayvan gibi görüyor yani insanı. Böyle insan sürüleri var diyor. Bunların içinde diyor elemini... Zaten diyor ki bakın Stalin. Bir kişinin ölümü diyor trajedidir diyor. 1 milyon istatistiktir diyor. Yani bakış açısı bu insanlara böyle. 1 milyon adam mı öldü? Bu bir istatistiktir diyor. 20 milyon adam öldürülüyor onun döneminde. Katlediliyor. Açlıktan, kıtlıktan ölenler, bizzat öldürdükleri, Mao'da da aynı şekilde. 40 milyon adam gidiyor. Ondan sonra 20 milyon tane de bizzat öldürdükleri var. Öldürttükleri yani böyle. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ho Chi Minh rejiminde de böyle oluyor. Küba'da da böyle oluyor. Nereye baksanız kan gölü var. Burada hep bir korku var. Korkunun hakimiyeti var. Yani Allah korkusunun yerine burada zorbalık ve şiddet. Yani diktatörlüğün getirdiği bir korku böyle. Komünizmin getirdiği baskının korkusu getiriliyor. Ya bunun sonucunda bütün insanlar mutsuz, öldürülenler, sakat kalanlar, açlıktan ölenler. Böyle bir şey istenir mi? Bu işte yani hani destekledikleri zaman dolaylı veya dolaysız PKK'yı aslında böyle bir şeyi arıyorlar. Aradıklarının ne olduğunu bilseler, hocamız demişti yani o PKK Allah saklasın hani onların dediği gibi böyle hani özellik idareye geçse işte Cumhurbaşkanı bilmem ne. Onlara o prolarını, o bardaklarını yedirir onu söyleyenlerin. Onun için herkesin biraz yani bazı kimselerin aklını başına toplaması gerekiyor. Yani dili varmıyor mesela söyleyemiyor. Diyemiyor ki bu diyor komünist, Marksist, Stalinist, Leninist bir ayaklanma diyemiyorlar. Bu demişti hocamız iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi komünizm olan hayranlıkları. Hakikaten çoğunun baktığın zaman kimi eski tüfek komünist, kimi böyle bir hayranlığı var, gizli bir hayranlığı var. Bir de korkaklar, haf damarı. Korkuyor. Ya küfrü kızdırırsam, ya komünistleri kızdırırsam. Üstad diyor bu yani haf damarını kullanacağını söylüyor destas zalimlerin. Ahir zamanda özellikle inşallah. Destas zalimler diyor, insanları diyor bununla gemlendirecekler diyor. İşte onun için yani Müslümanlar içinde de bir kısım kesim hala sesini çıkaramıyor. Komünist, Leninist, materyalist ayaklanma diyemiyor.
Evet hocam. Bugün de sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 23'te Sayın Adnan Oktar'la Ramazan Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz.